Açık Gazete.
Kainat. Bugün 2 Haziran Çarşamba. Yıl 2021. Ay 6. Gün 153. Hızır 28.
1442 Hicri. Şevval 21. 1437 Rumi. Mayıs 20.
Bevarih rüzgarlarının başlaması.
Fırtına, yağmurlar.
Günün malumatı. Aşık dertliği anma. 19. yüzyılın büyük halk şairi Dertli, Bolu'nun Gerede kazasının Çağ nahiyesine bağlı Şahsaneler köyünde 1772'de doğmuştu. Sözüyle ve sazıyla daha hayattayken büyük bir şöhret kazanmasına rağmen sefaletten kurtulamamıştır. Aşık Dertli 1845'te Ankara'da ölmüş, mezarı sonradan köyüne nakledilmiştir.
Günün tarihi. 97 yıl önce bugün 2 Haziran 1924'te çıkarılan bir kanunla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yerlilere esas kendi yerlisi oldukları ülkede vatandaşlık hakkı tanınmıştı.
Günün sözü. Gençlik olgunlukla, cehalet bilgelikle, hastalık sağlıkla, sarhoşluk ayılmayla kendine gelir ama aptallık sonsuza kadar sürer. Aristofanes.
Günün malumatı, Haziran ayında. Çiçekler. Geçen ay ekilmiş tohumlardan yetişmiş fidanlar dikilir. Yaz şebboyu, çan çiçeği, pembe hatmiyle gelecek yıla ait çiçeklerin ekilmesine başlanır. Bahçıvanlık. Açıkta yetişen kavun, domates, kabak ve salatalıklar budanır. Karanfiller çiçek açtıktan sonra daldırma yapılır. Yabani güllerden çelik dikilir. Enginarların diplerindeki sürgünler ürün aldıktan sonra ayrılır. Devamı yarın.
Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz.
Günaydın.
Günaydın.
Açılış parçamızı Tennessee Ernie Ford söylüyordu. Dark as a Dungeon, bir zindan kadar karanlık. Ernest Jennings Ford asıl adı ama herkes Tennessee Ernie Ford diye biliyor. Önemli bir country şarkıcısı. Aynı zamanda gospel tarzında da söylüyor. Çok ünlü şarkısı 16 Tons, 16 tonu geçenlerde çalmıştık. Şimdi gene aynı konuda Zindan Kadar Karanlık adlı şarkıda söylüyor. Yani bütün gençler gelin, o kadar genç ve güzel insanlarsınız, karanlık bir madenin diplerinde aramayın geleceğinizi. Ruhunuzda yatar bir alışkanlık yaratır ve sonunda da öyle olur ki bütün kanınız simsiyah, kömür kadar siyah akar. Ve yağmur hiçbir zaman düşmez oraya, güneş hiçbir zaman ışımaz, aydınlatmaz orayı. madenin derinliklerinde kapkaranlık bir hayat vardır diye giden ve bütün hayatımı, bütün bedenimi de kömüre dönüştürür. Acin bütün kemiklerine kadar kömür olmuş madenciye diye bir yakınan bir şarkı. Madencilik hayatına ilişkin. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı kitabına bakarak görelim.
Eduardo Galeano Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Cennetin Kapıları. 2009 yılında Mozambik'teki Moatize köyü dünyanın en büyük kömür yatağına dönüşmüş olarak uyandı. Ezelden beri orada yaşayan sakinler yurtlarını terk etmek zorunda bırakılırken çok uzaklardan bu keşfi kutlamaya gelen şirketler o toprakları yuttu. Kömür madenleri suyu tüketti, Moatize köyünü cehennemin bir şubesine dönüştürdü. Köylüler kendilerine vaat edilmiş olan verimli toprakları uzun süre beklediler. Tek aldıkları taşlık araziler oldu.
Eduardo Galeano Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Tarihte bugüne kısaca bir göz atalım şimdi.
1793 yılında bugün Fransa'da Maximilien Robespierre öncülüğünde Jacobenler iktidarı ele geçirdiler. 1789 Fransız devrimi sonrası kurulan Jacobenlerin birkaç on bin üyesi vardı ancak mecliste çoğunlukla değillerdi. Devrimin radikal kanadını oluşturuyorlardı. Nisan 1793'te Robespierre devrimci yasaları uygulamak ve her türlü karşı devrimci komployu ortadan kaldırmak için alt sınıflardan oluşan sans-culotte ordusunun kurulmasını istedi. Ve 31 Mayıs'ta başlayan silahlı ayaklanma ile 2 Haziran 1793'te iktidar Jacobenlerin eline geçmiş oldu. Ardından terör dönemi denilen çok sayıda idamın yaşandığı bir dönem yaşandı ve 1794'te Robespierre ve arkadaşları gerçekleşen bir karşı devrimiyle devrilerek idam edildiler.
1924'te Amerika Birleşik Devletleri Kongresi ülkede doğmuş bütün Amerikan yerlilerine oy hakkı tanıdı. Yani Saatli Marif takviminde de geçtiği gibi binlerce yıldır o topraklarda yaşayan insanlara sen buranın vatandaşısın, siz buranın vatandaşısınız diye ilk defa oy hakkı tanınıyor. 1948 yılına kadar da kimi eyaletler yerlilere oy hakkını yaşama geçirmedi. Yani 20. yüzyılın ortasına kadar binlerce yıldır orada yaşayan yerlilere.
Evet, neredeyse ikinci Dünya Savaşı'nı beklemişler aslında bunlar.
Evet.
Bu haklar için. 1964 yılında bugün ise demokratik, laik ve ulusal bir Filistin devleti kurmayı amaçlayan ve çeşitli ulusal örgütleri bir araya getiren Filistin Kurtuluş Örgütü kurulmuş. FKÖ'nün temelleri Ocak 1964'te Kahire'de toplanan Arap Zirvesi ile atılmıştı. FKÖ'nün kurulmasına aslında Filistinli mücadeleci örgütler değil, Arap hükümetleri öncülük ediyordu. Burada amaç giderek radikalleşen Filistinlileri kontrol altına almaktı. Çünkü Filistinliler kendileriyle birlikte bütün Arap halklarını da radikalleştirmeye başlamışlardı. Tabii bir yandan da Soğuk Savaş dönemiydi. Bu da Arap egemenler için tehlike çanlarının çalması anlamına geliyordu. FKÖ'nün kurumsallaşması aşamasında Arap devletleri Filistinlileri mücadele yönünde yetiştirmek amacıyla askeri okullarına alma talebinde bulundular. Ayrıca teşkilatın finansmanı için bir Filistin Milli Fonu oluşturuldu. Arap devletlerinde FKÖ'nün ofisleri açıldı ve o sıralarda Gazze ve Sina'da üstlenecek bir Filistin Kurtuluş Ordusu kuruldu. FKÖ bileşeni El Fetih'in lideri Yasser Arafat ise 3 Şubat 1969'da örgütün başına geçecekti.
1975'te bugünse Lyon'da bulunan Saint-Nizier Kilisesi 100 seks işçisi tarafından işgal edildi. Eylemci kadınların Polis baskısına karşı giriştikleri eylem ses getirdi ama toplum içinde maalesef fazla bir destek bulamadı. Buna rağmen olayın ardından mahkeme emsal oluşturan bir kararla seks işçilerine verilen hapis cezalarını iptal etti, kaldırdı. Evet, tarihte bugün de aşağı yukarı bu şekilde. Şimdi günün haberlerine bir göz atalım. Öncelikle bir son dakika gibi bir haber var. Dün gece Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir canlı yayında "Bugün Merkez Bankası Başkanımla görüştüm, faizleri düşürmemiz şart" şeklindeki sözlerinin ardından dolar, Türk lirası paritesi sert bir yükseliş yaşamış ve tarihteki en yüksek seviyesine ulaşmış. Dolar Türk lirası karşısında dakikalar içinde yaklaşık %2,5 değer kazanarak 8.78 lira seviyesine yükselmiş. Bu Türkiye Radyo Televizyon Kurumları TRT ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştüğünü anlatmış. Merkez Bankası Başkanım terimini kullanıyor. "Bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart. Onun için de Temmuz, Ağustos buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın" ifadesini kullanmış. Ve saat dün gece itibariyle saat sabaha karşı yarım itibariyle saat 0.24 itibariyle 77.95 seviyesine yükselmiş ve böylece gelmiş geçmiş en yüksek seviyesini görmüş. 8.88 akşam gece saatlerindeki bir konuşmada, yani büyümenin devamıyla enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi arasında direkt bir bağlantı kurulamayacağını belirtmiş. T24 ve BBC Türkçe'den aldığımız haberlerle bakalım. Erdoğan, "Yani bu konuda ben yine aynı iddianın peşindeyim. Hatta bugün de Merkez Bankası Başkanımızla görüştüm. Yani bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart" diye ısrar etmiş Erdoğan. "Onun için de yani Temmuz, Ağustos buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın" sözünden sonra sert değer kaybı var. Yani Türk lirası bir süredir Merkez Bankası'nın bağımsızlığına yönelik kaygılar, acari açığın büyüklüğü ve piyasa tarafından sıra dışı olarak görülen, genel kabul gören, anlayışın dışında kalan ekonomi politikalarının yarattığı olumsuz baskı altında bulunuyor" diye haberleştirmiş bunu BBC Türkçe.
Bu piyasalar da uyumuyor galiba. Gece 12.30'da nasıl bu, evet, işlemler yarında yapıldı?
Evet öyle, ama tabii
düşman dünya uyur, piyasa uyumaz demek ki.
Aynen öyle. Bu arada Erdoğan, "Ben ekonomistim, iktisatçıyım" demiş ama onun öyle bir diploması olduğundan da emin değil kimse. Çünkü herhangi bir diploması bulunamadı, görülemedi. Yani kendi ifadesine göre herhangi bir sınıf arkadaşı da yok üniversite mezunu olduğuna dair. Ama Erdoğan, faiz oranları ile enflasyon arasında doğru orantılı bir ilişki olduğunu, enflasyonu düşürmek için faizlerin aşağı çekilmesi gerektiğini de savunuyor. Böyle gidiyor. Bu ciddi bir krize dönüşmesi, yani da zaten dönüşmüş durumda da bunun devam etmesi ihtimalinden de bahsediliyor.
Bir ekonomist olarak Merkez Bankası parasının nereye gittiği üzerine de açıklamada bulunmuş. Bu 128 milyar dolar nereye gitti sorularını hatırlatıyor. Merkez Bankası parasının nereye gitti sorulur mu demiş. Bu süreçte bir Van depremini, Bingöl depremini geçirdik değil mi? Hiç nereden bu harcamaları yaptınız diye soran oldu mu diye soruyor. Buradan şunu anlamalıyız herhalde. Merkez Bankası paraları o zaman deprem yardımına mı gitmiş?
O konuda bir açıklama yok aslında. Merkeze bağlı, yani iktidara bağlı gazetecilerin bazı açıklamaları var. Mesela Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi de milletin pandemi şartlarında milletin iyice bunaldığı ve ekonomik sıkıntıları yaşandığı bir dönemde iktidar seçimlere gitmeyi kesinlikle düşünmüyor diye bir açıklama yapmış. Seçimleri muhalefet değil, koronavirüsün geriletilmesini, pandemi şartlarının ortadan kalkması ve ekonominin gidişatı belirleyecek demiş. Ama bayağı ciddi bir ekonomik gidişat sorunu olduğunu da söylememiş herhalde bu gece yarısı yapılan, gece yarısından sonra yapılan açıklamalardan sonra.
Bu arada bu bahsettiğim 128 milyar dolar sorusu ile ilgili Gazete Duvar'da güzel bir başlık var. 128 milyar dolar sorusuna 3,5 ayda 5 farklı yanıt verildiğini söylemiş. Bu da 5.'si. Dün az evvel okuduğum açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada 5. yanıtmış. Her biri birbirinden farklı Şubat ayından beri.
Evet, ilginç yorumlar var. Barış Soydan'ın da mesela T24'te faizi düşürmemiz şart sözü doları neden patlattı diyor Erdoğan'ın. Bunun 128 milyar dolar nerede sorusuyla da 128 milyar dolarla ilişkisi ne diye bir yazı yazmış. Yani Japonya'da Japonların depreme alışması gibi biz de geceleri resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararları ya da Cumhurbaşkanı'nın geceleri bizzat yaptığı açıklamalarla piyasalarda deprem yaşanmasına alıştık. Aradaki tek fark Japonya'daki depremlerde kimsenin burnu kanamazken dolar Türk lirası paritesinde yaşanan her sıçrama sonrası Türkiye ekonomisindeki çöküşün daha da derinleşmesi demiş. Öyle gecelerden birinin sabahındayız diye yazı yetiştirmiş Barış Soydan. Bu sabah itibariyle 7.49 itibariyle yayınlanan yazısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın katıldığı bir canlı yayındaki sözleri üzerine yaklaşık %2,5 değer kazandı dolar Türk lirası karşısında dakikalar içinde diyor. Ve faiz sözü dolar TL'de neden deprem yarattı sorusuna da şöyle Erdoğan'ın sözünün sorusuna. Bu piyasa profesyonelleri için yanıtı basit bir soru olabilir ama başta Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni ekonomiyi yakından izlemeyenler için faizle dolar arasındaki ilişkiyi çözmek o kadar kolay değil. Hele iktidar çevreleri dolardaki her yükselişi tırnak içinde dış güçler ve gene tırnak içinde faiz lobisine bağlıyorken. O zaman tekrar soralım diyor. Erdoğan'ın faiz sözü dolar TL'de neden deprem yarattı? Çünkü enflasyon indirilemiyorken faizin indirilmesi Türk lirasının eksi faiz veren bir para birimi haline gelmesine yol açacak. Eksi faiz Türk lirası varlıklara yatırım yapanların parasının vade sonunda reel olarak azalması demek. Grafiklerle anlatmış. Yani sonuç olarak faiz enflasyonun altına indirildiğinde dolarizasyonun patladığını artık herkes biliyor. Piyasa oyuncuları bunu iyi bildiği için de ön alıp dün gece senin sorun işte bunu bir şekilde iktisat yazarı Barış Soy'dan yanıtlamaya çalışıyor. Faiz enflasyonun altına indirildiğinde dolarizasyonun patladığını artık herkes biliyor diyor. Piyasa oyuncuları bunu iyi bildiği için ön alıp dün gece Türk lirasını satmaya başladı ve dolar 8.78 seviyesine kadar yükseldi diye bir açıklama yapmış. Ciddi bir durum var. Evet, bununla ilgili daha epey herhalde konuşulacaktır. Biz şimdi iklim meselelerine geçelim. İklim ve çevre meselelerine. Şimdi özellikle iklim krizi dünyada mesela şeyler üzerinde, bazı canlılar üzerinde çok ciddi etkiler yaratıyor ve hem iklim krizi hem de siyasetçilerin, siyasi karar alıcıların hiçbir harekete geçmemelerinden dolayı hiçbir şekilde mesela deniz inekleri, manatee diye adlandırılan deniz ineklerinin çok büyük bir yıkıma uğraması, yani Florida eyaletinde mesela ciddi koruma doğa korumacılar tarafından çok ciddi bir uyarı getirilmişler. 1000'den fazla bu manatee denen deniz ineklerinin bu sene ölebileceği söyleniyor. Son yıllarda birkaç yüz ölüm görülüyormuş. Şimdi 1000'den fazla olacağı söyleniyor. Çünkü su kirlenmesi, iklim krizi ve diğer insan kaynaklı, yani memelilerin ekosistemine getirilen şeyler, zararlardan dolayı açlık çekiyorlarmış Florida'da.
Bu aslında bizim biraz Marmara'da yaşadığımızla benzerlikler gösteriyor. Hem iklim evet. krizi hem kirlilik. Orada da başka bir algler fazla çoğalmaya başlamış. Yine denizin dibinde çoğalıp diğer canlıların, bu deniz ineklerinin de yediği ne deniyor? Seagrass, deniz tabanındaki bitkilerin üzerini kaplamaya başlamış.
Yiyorsun, evet, bir çeşit yiyorsunlar yani. Deniz çimenleri deniyor galiba.
Dolayısıyla iklim değişimi artı kirlilik birlikte her yerde diğer canlıların yaşamını mahvediyor.
Evet, biyoçeşitlik açısından olağanüstü bir sorun yaşandı ve bunun aslında doğayla insan ilişkisinin kopması ve noktaların birleştirilmemesi halinde toplu olarak canlıların yok oluşuna dair Greta Thunberg'in, iklim aktivisti, doğa üzerine çektiği 5,5 dakikalık bir filmde de net olarak görülebiliyor.
Bu yıl 1000 kadar bahsettiğiniz bu deniz ineğinden ölmesini bekleniyor. Yani umarım tabii gerçekleşmez. Ama toplamda da zaten 7500 kadar deniz ineği varmış.
Evet, onu söylemek çok önemli. Yani bu tür tamamen yok oluyor. Bir daha ebediyen deniz ineği diye bir şey, manatee diye İngilizcesi, bir şeyi görmek imkanı olmayacak. İşte Greta Thunberg'in de, ya da Thunberg'in For Nature, Doğa İçin adlı yeni kısa film belgeselinde Tom Mastel diye ödüllü bir yönetmenin çektiği, eğer bu şekilde bu bağlantıyı kurup hayvanlarla ilişkimizi yeniden düzenlemezsek hapı yuttuk anlamına gelen de bir film var. Yani Tom Mastel'i, filmi çeken Tom Mastel'i de David Attenborough'ın, ünlü doğa korumacı belgeselci David Attenborough'ın, Sir David'in filmlerinden de hatırlıyoruz. Kısa ama çok vurucu bir filmde hayvan sömürüsüne son verilmemesi halinde bu işten çok büyük, bütün canlıların zararı çıkacağı hepimizin söyleniyordu. Bunun tipik örneklerinden bir tanesi de bu. Evet, şeyi de iyi hatırlattın aslında. Bir başka hayvanlarla ilgili son derece ilginç bir haber de var Independent Türkçe'de. Dünyanın tek dağ papağanı diye bilinen Kea papağanların dağlarda neden yaşadığını anlatmışlar, değil mi?
Evet.
Yeni Zelanda'da.
Bu bir tahmin tabii. Henüz bilimsel olarak kanıtlanabilmiş değil ama bilim insanları böyle olduğunu tahmin ediyor. İnsanlardan kaçmış papağanlar yaşayabilmek için.
Çok çarpıcı bir haber.
Yükseklere
aslında
kaçmışlar resmen.
Evet, yani Yeni Zelanda'da da bir Alp dağları varmış. Orada benzersiz Alp papağanı diye nitelendiriliyor bunlar. Fakat DNA analizleri yapıldığında bir zamanlar ülkenin diğer bölgelerinde de yaşıyormuş. Yani benzersiz değillermiş yani. Otago Üniversitesi'nde araştırmacılar, yani gülmemize bakmayın, son derece vahim bir haber. Genom verileri ormana adapte olmuş kardeş türü KK kuşunun verileriyle karşılaştırmış ve normalde yüksek irtifada yaşadığını gösteren ayırıcı işaretler bulunması gerekirken iki kuşun verileri aynı çıkmış. Dolayısıyla insanlardan kaçtığı, dağlara sığındığı teorisini kanıtlamak için tabii daha fazla veri gerekiyor ama gene de ciddi bir şey var ve iklim krizinden kurtulma yolunu arıyormuş.
Evet, bu yöntem hem insanlardan hem de hatta iklim krizinden kurtulmalarını sağlayabilirmiş. İnsandan kaçmak, yükseklere çıkmış olması. Aslında daha alçak yerlerde de yaşayabiliyor. Dolayısıyla iklim krizinden sonra yüksek yerlerde daha fazla etkisi olacağı söyleniyormuş iklim krizinin sıcaklık değişiminden dolayı. Ama bu canlı daha aşağılarda sıcak iklimlerde de aslında orijinal olarak yaşayabildiği için adapte olması görece kolay olur deniyor.
Evet, insanlardan peki insanlardan insanlar nasıl kaçacaklar diye de bir soru insanın aklına gelmiyor değil. Bu arada bahsettin bu müsilaj dediğin şeyde Marmara Denizi'ni neredeyse tamamıyla kaplamış olan Mart ayından bu yana giderek yayılan müsilajdan denizin altı bile görünmüyor diye bir Biyanet'te çarpıcı bir mülakat var. Sergio Ekşiyan'la yapılmış sualtı kameramanı. Denizin altı bile görünmüyormuş değil mi?
Evet, Sergio Ekşiyan zaten oldukça bilinen bir denizaltı fotoğrafçısı, sergileri vesaire de vardı. Onunla konuşmuşlar, dalıyormuş çünkü Büyükada civarında, deniz tabanında. Zaten sosyal medyada çok sayıda böyle videolar da görünmeye başladı. Çok sayıda deniz dibine dalan insanlar görüntü paylaşıyorlar. Bu haberde de, Biyanet'in haberinde de fotoğraflar var yine deniz tabanından. Ölmüş bitkiler, üzeri tamamen bu deniz salyası denilen musilajla kaplanmış olan canlılar. Ve bunu belki dinleyiciler sıkılmıştır ama çok fazla tekrar ettik. Deniz yüzeyindeki aslında musilaj çok küçük bir kısmı, %2-3 falan deniyor. Aslında zaten deniz tabanındaki yayılmanın dışarıya yansıması bu. Dolayısıyla deniz tabanında çok daha büyük bir felaket yaşandığı söyleniyor.
Evet, yani denizin altı bile görünmüyor demek görünme meselesinin çok ötesinde hayat memat meselesi, evet. Kendisi de zaten asıl uyarıyı da Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesinden Profesör Doktor Mustafa Sarı o aramış ve bizde durum iyi değil, sizde nasıl diye sorunca durumun ciddiyeti ortaya çıktı diyor. Bütün kış biz Mustafa Hoca ile bilgi ve görüntü paylaşmaya devam ettik. Hatta yani balıkçı tekneleri yapamıyor, balıkçılık yapılamıyor çünkü ağların gözlerini dolduruyor, işlevsiz hale getiriyor müsilaj. Balıkçılık faaliyetlerini de yapamıyor, mercanlar nefes alamıyor. Yani anlatılabilecek bir durumun ötesine geçmiş durumda. Peki ama bütün bunlara rağmen adalet ve yani deniz salyası ya da müsilajla ilgili olarak yani Marmara Denizi'ni tamamen öldürebileceği, Marmara Denizi'nin ölümü halinde de İstanbul'un ve bütün bölgedeki hayatın da çok derinlemesine etkileneceği, hatta tırnak içinde ölebileceği gibi uyarılar geliyor. Buna rağmen bu konuda verilmiş bir araştırma önergesi reddedilmiş. Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti ve MHP, Milliyetçi Hareket Partisi oylarıyla. Neden reddedilmiş? Bu konuyu araştırmaya değer bulmuyorlar mıymış? Yani çevre mühendisi Profesör Mustafa Öztürk, Marmara Denizi'nin ben ölüyorum, kirlendim, obez oldum diye uyarı verdiğini de belirtmişti. Yani çok çok sayıda, yani sayısız bu konularla uğraşan insanların şeylerini, araştırmalarını ve demeçlerini vermeye çalıştık. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Ali Şeker de reddedildiğini duyurmuş.
Tabii evet. Gerekli değil. Çevre Bakanlığı 2 gün sonra zaten bir zirve toplayacak. Onun iki gün sonrasında da bir eylem planı ilan edip harekete geçecekmiş. Dolayısıyla evet, gerek yok herhalde.
Dün okuduk. Evet. Peki bu şeyde yapılacak toplantıda neydi adı? Çalıştay diyorlar değil mi? O Çalıştay'da bütün bu sözü geçen uzmanların çağrılacağı ve görüşlerine, raporlarına yer verileceği şüphesiz değil mi? Gerek Kanal İstanbul üzerine gerekse de Marmara Denizi'ndeki bu müsilaj denen salya meselesine ilişkin çok sayıda rapor, demeç vesaire verildi. Biraz önce adlarını verdik. Onların çağrılıp görüşlerinin alınabileceğini göreceğiz, alınıp alınmayacağını göreceğiz ama Yani Talat Çiftçi'nin yazısı vardı 30 Mayıs tarihli T24'te, İstanbul için Marmara'yı kurban etmek diye. Yani Marmara Denizi'ndeki salya bize Fatih'ten miras kalmadığına göre hesabını da biz vermeliyiz, çözümünü de biz bulmalıyız demişti. Yani İstanbul piramidi diye bahsediyor. Marmara dünyada benzeri olmayan bir iç denizdir. İsmini adalardaki mermerlerden alır. Karadeniz'e sırtı dönük olarak yaşayan İstanbul'un bütün zahmetini o çeker. İstanbul ve Çanakkale boğazlarının darlığı nedeniyle oldukça durağan bir su kütlesine sahiptir. Kırılgan bir ekosistemi barındırır diyor. Yani daha önce yabancı uzmanların da hazırladığı Profesör Doktor Hüseyin Kaptan yönetiminde İstanbul Metropoliten Planı'ndan da bahsetmiş de daha önceki yazılarında. O çalışmada zaten yoğunlaşan nüfusun, İstanbul Boğazı'nın etrafında ve güneyinde yoğunlaşan nüfusun Gebze ve Çatalca'ya doğru seyreltilmesi planlanmıştı. Ve büyük sanayi kuruluşlarında şehirden uzaklaştırılması da hedeflenmişti. Ne yazık ki bu plan uygulanmadı diyor. Daha sonra gelen çeşitli uzmanlar konferanslarda, yabancı uzmanlar da bu konuda derhal tedbir alınması gerektiğini söylüyorlar. Yani Profesör Doktor Mustafa Sarı, Profesör Doktor Mustafa Öztürk ve Profesör Doktor Cemal Saydam da kamuoyuna epey değerli bilgiler verdiler. Çünkü deniz suyu sıcaklığı 2 derece kadar artınca Marmara ve Karadeniz'de de salya gözükmeye başladı. Yani Harvard Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ricardo Hausmann da davet edilmiş. Ve onunla benzeri tehlikelerden bahsetmiş. İşte yani mesela Profesör Saydam da Kanal İstanbul yapılırsa Karadeniz'den daha fazla kirlilik geleceğini de öne sürüyor. Onları da belirtmişti. Yani son söz olarak da şunu yazmıştı Talat Çiftçi. Marmara ölürse İstanbul yaşayamaz diye. Yani Fethi'nin yıl dönümünde İstanbul'u bizlere emanet eden Fatih Sultan Mehmet Han'ı andık. Onun ormanlarımdan bir dal kesenin başını keserim dediği sık sık söylenir diyor. Marmara Denizi'ndeki salya bize Fatih'ten miras kalmadığına göre hesabını da biz vermeliyiz. Çözümünü de biz bulmalıyız demişti. Yani gerekli önlemler alınmadığı takdirde gelecek nesiller İstanbul piramidi için kurban edilen Marmara Denizi'nin acıklı hikayesini yazacaklar. O zaman kimin akıllı kimin deli olduğu da ortaya çıkacak diyordu. Evet, durum böyle. Devam ederiz bu iklim meselesini. Özellikle de belli başlı bir canlı türlerinin de riskte olduğu 1,5 derecenin üzerine çıkarsa gezegendeki sıcaklığın, yeni bir rapor var, WWF raporu. Bir de büyük petrol şirketlerine karşı çevrecilerin ve şeylerin, bütün korumacıların yaptığı büyük mücadele sonunda Shell'in, büyük petrol şirketi Shell'in tarihi yenilgisinin Lahey'de mahkeme önünde, bu büyük mücadelede bir dönüm noktası olduğu da Tessa Hahn tarafından yazılmış ilginç bir yazıda Guardian'da bugün yayımlandı. Ondan da biraz bahsedebiliriz. Şimdi bir ara verelim.
Açık Gazete.
Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeyiz. Saat 8.38 ve iklim meselelerini, Marmara'nın ölümüne de gidebilecek olan, Marmara ile beraber İstanbul'un ve diğer çevresinde, Marmara çevresindeki kentlerin ve illerin de çok ciddi şekilde etkilenebileceği bir olaydan bahsediyoruz, ama ciddiye aldığını söyleyemeyiz yetkililerin. Özellikle 2 gün içinde bir çalıştay yapıp çalıştaydan 2 gün sonra da eylem planını ortaya koyacak gibi, biraz böyle alay eder gibi bütün raporların, bilimsel çalışmaların ve onlar üzerine yazılan yazılarla dalga geçilir gibi bir şey. Fotoğraflar, çünkü son birkaç gün içinde, yani bir haftadan beri özellikle, çok birkaç haftadır aslında fotoğraflarıyla ortaya koyduk. Yani gazete Duvar'da, T24'te, Biyanet'te özellikle hem yazılarda hem de çekilmiş fotoğraflarda görülüyordu. Bu Biyanet'te neden altının görünmediğiyle ilgili bir şey söyleyeceksin, değil mi?
Evet, burada bu Sergio Ekşia'nın sualtı fotoğrafları, sualtı fotoğrafları da olan sualtı kameramanı Sergio Ekşian ilginç bazı ayrıntılardan da bahsediyor. Aslında 2006-2007 yılından beri görülüyor Marmara'da ama çok düşük düzeyde görüldüğünü söylüyor. Genelde Ekim-Kasım aylarında başlayıp Nisan ayında dağılıyormuş. Kendi doğal sürecinde dağılıyormuş müsilaj önceki yıllarda. Bu sefer böyle olmadı diyor. Bunun da bir nedeni var. Hep üç neden söylenirdi. Bir tanesi deniz kirliliği, ikincisi denizlerin ısınması, üçüncüsü durağanlık denilen şey. Bu evet. Deniz durağanlığı, yani akıntıların yavaşlaması mevsimsel bir durum olduğuna dair biraz bir bilgi var burada. O da Karadeniz'in daha yukarıda olması ve kışın çok fazla beslenmemesi Karadeniz'in diğer çevre nehirler tarafından sebebiyle Marmara'ya üst boğazdan gelen akıntısı yavaşlıyormuş. Dolayısıyla bu işte durağanlık denilen mesele bu. Bu dönemde Ekim-Kasım aylarında müsilaj bu durağanlıktan dolayı daha fazla görünür oluyormuş, dağılmıyormuş. Ama bahar gelmesiyle birlikte muhtemelen işte karların erimesi Karadeniz'i besliyor. O da akıntı hızını artırıyor Marmara Denizi'ne doğru Karadeniz'den. Bu dönemlerde de Nisan ayı itibariyle kendi doğal sürecinde bu müsilajlar dağılıyor deniyor Biyanet'teki haberde. Dolayısıyla meselenin korkunç boyutu hem büyüklüğü, hiç daha önce bu kadar büyük miktarda müsilaj olmamıştı. Hem de Nisan'ı geçtik, Mayıs'ı geçmek üzereyiz. Dağılmadı.
Hayır, Mayıs'ı geçtik, Haziran'dayız.
Evet. Bunda nasıl dağılacak? Yani kendi doğal süreci tamamen ortadan kalkmış durumda. Böyle bir olumsuzluk olduğunu anlatıyorlar.
İşte Çalıştay'da hepsini öğreneceğiz.
Evet.
Bir iki gün kaldı. Dördündeydi değil mi biz?
Öyle öyle denmişti. Dördüyle altı arası herhalde.
Dördünde var, evet. Altısında da eylem planı olacak. Şeyde diyor ki Ekşiyan, yani şey, Profesör Doktor Sarı da diyor ki genetik haberde, yüzeyden başlıyor ve 30 metre derinliğe kadar iniyor müsilaj. Marmara Denizi'ne dalış yaptığını belirtmiş sosyal medya hesabından Profesör Sarı. Henüz bu sabah Marmara Denizi'ne daldım ve 12 metreden derine inemedim diyor. Elimizde fenerlerimiz olduğu halde önümüzü göremez halde olduğumuz için 12 metreden geri döndük. Tül ürpertici açıklamalar ama araştırma önergesi değmez diye AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi reddediyorlar. İstanbul için Marmara'yı kurban etmek gibi yazılar da vardı. Evet, yani şeyin, ama gene de büyük bir mücadelenin de izleri bütün şeyde görülüyor. İşte biraz önce sözünü ettiğimiz gibi Lahey'de yağmurlu bir akşam üzeri bölge mahkemesi Royal Dutch Shell şirketine, Shell grubunun ana şirketi aleyhine son derece çarpıcı bir karar verdi ve yani normal olarak petrol ve doğalgaz çıkartmak için, bunu çıkartmaya devam etmek için verilen gerekçeleri reddetti mahkeme. Aralarında çocuk yaştaki gençlerin de bulunduğu iklim aktivistlerinin davasıydı. Bu da çok çevre, önemli bir çevre kuruluşunun davasıydı. Ve mahkeme dedi ki Shell şirketin şu andaki sadece karbon yoğunluğunu, entansite deniyor, onu ya karbon yoğunluğunu azaltma 2030'a kadar, yani 10 yıl içinde, 9 yıl içinde %20 oranında ürünlerinden karbon yoğunluğunu azaltma şeyi yeterli olamaz ve net sıfır denen Greta Thunberg ve bütün iklim aktivisti arkadaşlarının da aylardır söylediği gibi net sıfır bir bla bla bladır, yani laga luga etmektir, net bir şeyse hedef olmaz diyordu. Mahkemede, Lahey Mahkemesi, İdare Mahkemesi de ona karar vermiş ve insan haklarına bir tecavüz olduğunu, onu tehlikeye düşürdüğü yolundaki iddiaları doğruladığını söylemiş ve buna katkıda bulunacaktır iklim etkileri diye. Yani bu kara çarşamba diye adlandırılan endüstrinin, petrol endüstrisinin bu şeye giden, iflasa giden yolun, bilinen yolun şeyidir diyor. Ve özellikle de mesela Uluslararası Enerji Ajansı'nın da yeni fosil yakıt üretimine tehlikelerine değinen son raporuna da değiniyor. Tessa Han'ın bu şeydeki haberi, Guardian gazetesindeki haberi. Çünkü o Uluslararası Enerji Kuruluşları'nın sözcüsü durumunda olan Uluslararası Enerji Ajansı da artık yeni bir endüstriye karşı yeni bir darbe ve rahne açtı diyor haberde. O haberden sonra da işte Lahey'de, Hollanda'da Lahey'deki karar ikinci bir gedik açtı. Yani yeterli standartlara ulaşmak için dünyanın en büyük, ikinci büyük şirketi yanılmıyorsam Shell, onun standartlarının yetersiz olduğunu, yani Hollanda hukuku içinde, Hollanda şirketinden bahsediyoruz, o açıdan ilginç yani. Çok uluslu şirket ama Hollanda ağırlıklı sermayesi ve Hollanda hukukuna göre karbon emisyonları Shell grubunun dünya çapındaki faaliyetleri 2030'a kadar %45 azaltılmalıdır bu 9 yıl içinde diyor diye karar vermiş 2019 tabanına göre. Dolayısıyla bir de şeyi de söylüyor mahkeme, Shell'in bütün enerji portföyü ne ilişkindir bu, bu yükümlülük ve bütün operasyonlarını, emisyona yönelik operasyonları kesmesi gerekir, durdurması ve bütün kaynak sağladığı kişilere de bütün emisyonların durdurulması için kaynak kesmesinde bulunması gerekir. Bu son derece büyük bir önemli bir karar. Çünkü Shell sadece petrol ve doğalgaz çıkarımıyla meydana gelen emisyonlarını, salımlarını temizlemekle kalmadığı gibi aynı zamanda legal, hukuki sorumlulukları da var. Bu şeylerin, bu ürünlerin, çıkardığı ürünlerin çeşitli yerlerde satılması sonucu o satılan yerlerde de tüketilmesinden de sorumludur diye çıkarıyor. Yani küresel sonuçları olacak birçok ilk hukuki emsal teşkil ettiğini söyleyen bir karar bu deniyor Tessa Han'ın yazısında. İlk defa bir mahkeme bir şirketin yasal hükümleri, yükümlülükleri olduğunu, yani sera gazı salımları konusunda Paris İklim Anlaşması'ndaki hedef, belirtilen hedeflere uygun olması gerektiğini, aynı zamanda ikinci olarak uluslararası insan hakları standartlarında ilk defa bağlayıcı kararlar, yani bir şirket için mutlaka emisyon indirimine gidilmesi bağlayıcı kararını da aldı. Bayağı çarpıcı bir durumda. Yani Greta Thunberg de tweet atmış zaten Twitter hesabından. Bu yolda devam etmenin, mücadeleye devam etmenin sonuçlarını almaya devam edebiliriz diye.
Bu arada Shell demişken hemen hatırlatmakta fayda var. 2 yıl önce Shell, Nijeryalı çevre aktivisti Ken Saro Viva'nın öldürülmesindeki rolü sebebiyle tazminat ödemek durumunda kalmıştı mahkemede. Ken Saro Viva'nın 1995'te...
Ve arkadaşlarının, evet. Evet. Ogoni kabilesi. Orada olmadığı halde kendisinin orada, Ken Saro Viva yazar, şair ve aktivist, olmadığı halde onun suçlu bulunmasına göz yummuştu. Hatta belki de katkısı da olmuş olabilir. Hiç bilinmiyor ama tabii mahkemede öyle bir karar alınmıştı.
Ailesine 15,5 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti. Ayrıntılarını tabii bu şekilde bilemiyoruz. Mahkeme bu süreçte devam etmediği için. Ama böyle de bir yönü var şeyin.
Evet, biraz da bu eylemlerden de bahsedelim. Kanal İstanbul'a karşı da eylem çağrısı var. Ya Kanal ya İstanbul koordinasyonu gerçekleştirmek istenen Kanal İstanbul projesine karşı 5 Haziran bu cumartesi günü Küçükçekmece Tarihi Köprü'de basın açıklaması gerçekleştirecek. Yani yapılan açıklamada ülkemizde kirli ilişkiler, siyasetin çürümüşlüğü bütün pisliğiyle gün yüzüne çıkarken iktidarın bir başka soygun kanal projesine izin vermeyeceğiz ve mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz diyorlar. Herkes eyleme davet ediliyor. İstanbul'dan Kaz Dağları'na, Dersim'den İkizdere'ye, Salda'dan Fatsa'ya, Cerattepe'den Kemah'a, Akkuyu'dan İnebolu'ya, Kuzey Ormanları'ndan Kirazlı Yayla'ya, Uludağ'da yani Bursa'da, Saros Körfezi'nden Toroslara, bütün saldırı altında olan direniş alanlarıyla 5 Haziran'da Küçükçekmece Tarihi Köprü'de mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz denmiş. Bisikletliler Avcılar Sahil Beltur önünde buluşup Tarihi Köprü'ye kadar pedal çevirecekler. Saat 14'te bu cumartesi 5 Haziran. 14'te Küçükçekmece Tarihi Mimar Sinan Köprüsü'nde buluşuluyor. Basın açıklaması da gene bu köprü üzerinden gerçekleştirilecek. Acaba buna da engel olur mu? Ne diyorsun?
Yeniden kapatma önlemleri mi gelir diyorsunuz? İlk açılacak olan hafta sonunda hemen eylemler konmuş çünkü.
Evet. Öte yandan İkizdere'lilerin de mecliste olduğunu söyleyelim. Bu da ilginç bir şey. Rize'nin İkizdere ilçesi İşkencedere Vadisi'nde açılmak istenen o beşli çete diye bilinen şirketlerden bir tanesi için, bir tanesinin işlemi ilginç bir şey. Taş Ocağı'na karşı günlerdir direniyor İkizdereliler, başta kadınlar olmak üzere. Ankara'ya gitmişler direnişçiler.
Evet, muhalefet partilerini bazen temsilcilerini bazen liderlerini ziyaret etmişler. Ama bana burada ilginç gelen iktidar koalisyonu partileriyle bir görüşme var da onlar mı reddedildi, hiç görüşme yapılmadı mı? Onu merak ettim açıkçası. Çünkü sadece muhalefet partileri var.
Evet, önemli bir şey. Saadet Partisi'yle falan da görüşmüşler ama iktidar partisiyle görüşme talebi yapılıp ciddi, önemli bir soru. Sen araştırmacı gazeteci olarak ona bakmalısın. Yani basına kapalı bir toplantı yapılmış.
Sorarım. Oradan nasıl tanıdıklarımız var?
Soralım, evet. Yani Kılıçdaroğlu'nun odasında Cumhuriyet Halk Partisi lideriyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirilmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Kemal Kılıçdaroğlu da şu andaki mevcut durumu sordu diyorlar. Zeynep Baş, Ankara'ya giden İkizdere heyetinde bulunan Zeynep Baş da görüşmenin detaylarını anlatmış. Şu andaki mevcut durumu sordu Kılıçdaroğlu. Biz kendi duygu ve düşüncelerimizi söyledik. Mevcut durumu anlattık. Kendisi de yanımızda olduğunu bildirdi. Desteklerinin de devam edeceğini söyledi diyor. Destek görmek güzel demiş Saadet Partisi'nden de. Bizleri yeniden dinlediler. Görüşmeler güzel geçti diyor. Saadet Partisi'nden de destek bildirilmişler. Çünkü Saadet Partisi Konya Milletvekili de Abdülkadir Karaduman da 4 Mayıs'ta İkizdere'ye gidip Doğa Talalı'na da tepki göstermişti. Bu sabah da Deva Partisi ile 11'de öğleyinde İyi Parti lideri Meral Akşener ile görüşecekmiş. Evet, demek ki muhalefet partileriyle esas olarak görüşüyorlar.
Ben takibini yaparım onu. Merak ettim gerçekten.
Evet evet, önemli bir şey, hareket yani. Evet. Kalan birkaç dakikamız içinde, bu saatler içinde
Boğaziçi'nden bahsedelim
isterseniz.
Evet,
Boğaziçi'nden bahsedelim, evet.
Aslında bir ses kaydımız da var ama vaktimiz olur mu? Bunu daha sonra şey yaparız, dinletiriz, bakarız. Dün aslında duyurmuştuk, gece vakti, bir önceki gün gece vakti bir polis müdahalesi vardı. Güney Kampüsü'nde çadır kuran öğrenciler için. Onlar da hocalarıyla, Feyzi hocalarıyla dayanışma için bunu yapıyorlardı.
Feyzi için, evet.
Bunun ardından dün de ilginç gelişmeler oldu. Öğrencilerin kampüsten dışarı çıkarılmışlardı zorla. Gözaltı yapılmadı gece baskınında. Fakat sabah saatlerinde Güney Kampüsü'nün kapısına kilit vurulmuş. Hiç kimsenin girmesine izin verilmemiş. Hiçbir öğrenci kendi kampüsüne girememiş. Bunun üzerine eylemler oldu. Sırtını dönerek rektörlük önündeki protestolarına devam eden hocaların da katılımıyla içeride olan kampüs içerisindeki öğrenciler bir yürüyüş yapıp kapıya yürüyor. Bu sefer buradaki özel güvenlik birimleriyle tartışmalar yaşanıyor. Hatta biraz sert tartışmalar da yaşanıyor. Özel güvenliğin şiddet kullandığı görüntüler de var o video kayıtlarında. Ardından kapıların açmasını sağlıyorlar. Öğrenciler içeri giriyor ve birlikte eylemlerine devam etti öğrenciler.
Evet, bu 100. gününde de Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin rektörlük önünde gerçekleştirdiği protestolar 100. gününü doldurdu. Öğrencilerin davalarını avukat olması hasebiyle takip eden ve Boğaziçi'nde yaz okulunda ders vermekte olan, işte biraz önce sözünü ettiğimiz, dün de etmiştik, Feyzi Erçin'in ders vermesinin engellenmesini protesto etmeye devam ediyor öğrenciler ve ilginç bir şey yapmışlar. Bu da bayağı çarpıcı bir bilgi. Kampüste iptal edilen dersini açık ders olarak dinlemişler.
Evet.
Feyzi Erçin'in. Bunlar dünya tarihinde de çok sık görülen şeyler değil. Çok çarpıcı örnekler vermeye Boğaziçi Üniversitesi'nin hem öğretim üyeleri hem de öğrencileri devam ediyorlar. Bir de tayin daha olmuş galiba, değil mi orada?
Evet, bunu da Boğaziçi TV hesabı duyurdu. Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreterliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Nedim Malkoç getirilmiş. Osmanlı Eğitim Ocakları Kocaeli Şube Başkan Vekilliği de yapmış daha önce Malkoç. Ayrıca Cumhurbaşkanı eski baş danışmanı ve kamu denetçisi Şeref Malkoç'un da akrabasıymış. Yani üniversite dışından bir atama daha böylelikle gerçekleşmiş oldu.
Bütün bunlar hepsi Boğaziçi Üniversitesi'ni dünyadaki ilk 100 üniversiteye
evet,
sokma çabalarının amacının birer parçası olarak yorumlamamız mı bekleniyor? Gerçekten çarpıcı bir durum. Videolara yer verecek zamanımız kalmadı. Belki saat 10'dan sonra ona imkan bulabiliriz. Bir de şey haberini verelim. Çevreyle ilgili, yani çevre mücadeleleriyle, ekoloji mücadeleleriyle ilgili önemli bir siyasi haber vardı. Hırvatistan'dan geliyor. Zagreb belediye seçimlerinde Yeşil Sol Koalisyonu'nun adayı Tomislav Tomasevic %65 oranında oy alarak kazanmış. Bu da büyük bir zafer ve toplumda radikal değişim talebinin yansıması olarak yorumlanıyor, değil mi?
Evet, geleneksel partiler çökmüşler. Yani bu seçimler %65 çok yüksek bir oran.
Çok yüksek bir oran. Alışılmamış bir şey yani. O açıdan çok önemli yani.
Evet, bunun bir radikal dönüşüm isteği olduğunu, olduğu şeklinde yorumlamışlar. Bu gazete, The Star gazetesinde yer alan haber.
Evet, bu da önemli bir haber. Bir de şeyden bahsedelim. Cumhuriyet Halk Partisi Mayıs ayı basın özgürlüğü raporunu yayınlamış durumda. Raporda haber takibi yapan gazetecilere yönelik engellemeler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gazeteleri hedef gösteren açıklamaları da yer almış. Gene acayip sayılar var, öyle değil mi? 14.
Tabii, evet, 14 gazeteci hakim karşısına çıkmış. 2 gazeteci toplam 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış.
Yani basın özgürlüğünün gerçekten bir ciddiye alınmadığı, yok sayıldığı bir ortamdan bahsediyoruz.
Evet,
yani
raporda yer alan bu Osmaniye Belediyesi'nde yaşanan olaylara dair yapılan haberler meselesi vardı. Biz çok yer veremedik dünya ve ülke gündeminden dolayı ama raporda yer alıyor önemli bir ayrıntı. Osmaniye'de belediye ihalelerindeki yolsuzlukları haberleştiren gazeteci Hasan Tolga Balcılar'ın evine terörle mücadele ekipleri baskın yapmıştı. Gerçekten sosyal medyada da korkunç videolar var. Silahlarıyla birlikte yerlere yatırıyorlar vesaire gazeteci. Balcılar bu baskının ardından açıklama yapıp gazetecilik yapmayacağını duyurmuş. Benim 2 yaşında kızım var, çocuğum var deyip bu iş çok tehlikeli oldu diyerek gazetecilik yapmaktan vazgeçtiğini duyurmuştu. Raporda bu da
Evet,
yer alıyor.
çok önemli. İfade ve basın özgürlüğü açısından Türkiye'nin zaten uluslararası planda da çok sonlarda geldiği, giderek de irtifa kaybettiği de çeşitli raporlarda gözüküyor. Bunları izlemeye devam edeceğiz. Şimdi yani tam bir aslında idari ve siyasi, sosyal bir anomi ve kaos durumu yaşanıyor. Yalnız özgürlüklerin elden gitmesi değil. Doğrusu kaygı verici bir ortam var ve sadece toplu mücadele edilmesi, fikir özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve demokrasi rejiminin her türlü ses çıkartılması ve korunması için mücadele zamanı olduğunu söyleyen çok sayıda da yazı yer alıyor. Onlara da değinmeye çalışacağız. İşin ilginç tarafı Orhan Pamuk'un konuğumuz olacak son Veba Geceleri kitabında ve işin ilginç tarafı o kitapta da bir çeşit öngörüyle bu anomik durum çöküş ve ondan sonra değişik bir rejime geçiş şeyi de görülüyor. Kitapta anlatılan çok Veba Geceleri kitabında. Belki ondan günümüz toplumuna da bağlantıları çekip çekmeme konusunda yazar Orhan Pamuk'la konuşma fırsatı bulabiliriz. Şimdi
9.30'da bugün.
bugün 9.30'da olacak, evet. Şimdi ara verelim ve Cengiz Aktar'a geçelim.
Açık Gazete.
Nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar.
Evet. Günaydın Cengiz.
Günaydın Ömer.
Günaydın.
Nereye doğru?
Katil robotların dünyasına doğru. Katil dronların dünyasına doğru.
Yani evet.
Çok kimseye ihtiyacı olmadan gidip seni vuruyor mesela.
Ve senin vurulmaya ihtiyacın olduğunu da görüyor.
Tabii ve yani tanıyor, yüz tanıyor biliyorsun. Yani bir stadyumda sen maça gidiyorsun mesela, Fener'in maçına. Sana takmış drone geliyor. Sadece seni vuruyor, yanındaki adamı değil. Ya.
Evet.
Şaka değil yani. Şimdi bu rapor, Birleşmiş Milletler'in bir raporu çıktı taze ve ilk defa Libya'da yani kontrol dışı bir drone'un, katil drone'un bir Libyalıyı öldürdüğü haberi çıktı Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın bir soruşturması sonucu. Bu yeni bir mesele değil. Fakat bu son hadiseyle birlikte tekrar gündeme gelmiş vaziyette. 2018'de Birleşmiş Milletler'in bir çağrısı var. Bu kendi başına hareket eden dronların, katil dronların yasaklanmasıyla ilgili. Ve dünya çapında bir kampanya var. Oraya geleceğim. Ama ondan önce bu Libya'daki drone'un ne olduğunu ve kim tarafından üretildiğine bakalım isterseniz. Bu Kargu 2 bunun adı. Karakol demek galiba. Böyle Öz Türkçe'de veya Orta Asya Türkçesinde. Bunu imal eden şirket sanayi teknolojileri mühendislik AŞ. Bir devlet şirketi aslında. Savunma sanayi var içinde. Havelsan var. Bir de Eskişehir'de bir bu konularda çalışan uzman bir şirket var. Cumhurbaşkanlığına bağlı doğrudan doğruya. Bu şirketin mottosu da müthiş. Bak çok beğeneceksin. Sınırsız ne diyor? Sınırsız teknolojiler. Sınırsız teknolojiler güvenli yarınlar. Nasıl?
Evet, sınır tanımayan teknolojiler ve güvenli yarınlar, değil mi? Evet, yani ilginç bir şey. Bu, izninle bir cümleyle araya gireyim.
Sınır tanımayan dronlar olmuş yani.
Ne olmuş?
Sınır tanımayan dronlar.
Aynen öyle.
Evet. Bu Fransız düşünür Grégoire Chamayou bu konuda ilginç yazılar yazıyordu 5 sene kadar önce. Hatta bir dronların teorisi diye savaşın bütün savaş tekniklerinin tamamen dönüştürücü bir etkisi olacağını yazmıştı ve çok önemli bir tehlikenin dünyayı beklediğini anlatan hem yazıları ve kitapları da vardı. Onu da anmadan düşünmüyoruz. Çünkü bayağı ne yapıyormuş bu robot? Tam Chamayou'nun da anlattığı böyle bir şeydi galiba.
Tabii canım, geliyor vuruyor. Yani bu otonom yani.
Tamamen kendisi hareket ediyor. Hiç emir almıyor hiçbir yerden.
Emiri önceden almış.
Evet, senin suçlu olduğuna karar veriyor mesela.
Tabii, yani ona yüklüyorlar. Ondan sonra dünya... Şimdi şöyle, yalnız da bunlar daha küçük. Şimdi bu Türkiye'nin, yani bu STM'nin ürettiği işte bu kargo 500 tane var Türkiye'de aşağı yukarı. Azerbaycan'a da satmışlar. Onda da Azerbaycan'da da 27 tane var. 60 santimetre uzunluğunda küçücük bir şey yani. Şeyleri de, kanatları da 60 santimetre. 7 kilo. 72 kilometre hızla gidiyor saatte. Ve 2800 metreye kadar çıkabiliyor. 30 dakikada otonomisi var. 5 kilometre etrafında gidiyor geliyor. Yani bir yerden havalanıyor. 5 kilometre az değil.
Evet, kafasına göre takılıyor yani.
Tabii canım. Mesela sana kızıyor. Doğan seni indiriyor yani.
Evet. Yani,
o yüzden dikkat yani. Ve şimdi bu... Ya bu çok ciddi bir sorun tabii ve demin dediğim gibi Birleşmiş Milletler'in bir çağrısı var 2018'de. Yani fully ban autonomous weapons, yani kendi başına hareket eden bütün, sadece bu tip robotları değil, sadece kargoyu değil, bütün kendi başına hareket eden ölüm makinalarını kaldırın dünyanın yüzünden, yeryüzünden diyen bir kampanya var. Çok geniş bir kampanya. 30 ülke imzalamış bir kere. Az değil. Yani 30 ülke. Tabii ki Türkiye yok içinde. İşte Cezayir, Arjantin, Avusturya, Bolivya, Brezilya, Şili, Çin var. Bu ilginç. Çin imzalamış ama bu teknolojinin en çok kullanıldığı yerlerden biri de bu. Çin.
Şeyde yani,
bu Çin anlaşma, Çin bütün anlaşmaları imza atıyor ama.
Yani herhalde.
Paris İklim Anlaşması vesaire, hiç bunlardan geri durmuyor. Ama evet, sadece bir şey yapmıyor sonrasında.
Yapmıyor. Ama bu Çin'deki bu yüz tanıma, suret tanıma, surat tanıma işi çok vahim tabii. Yani o belki vurmuyorlar ama evine ceza geliyor falan. Şurada yanlış park ettin diye.
Maalesef seninle yani ayrı düşeceğiz. Seni eleştirmek durumundayım.
Peki.
Yeterince araştırmacı, gazetecilik yapmıyorsun. Suret tanımanın çok ötesinde. Duygu tanıyor. Yeni Çin robotları.
senin hissediyor değil mi? Senin yani tamam, ne kadar sakat bir adam olduğunu.
Şu anda
veya kadın olduğunu.
Karamsar bir ruh halindeysen tamam, o zaman vurmuyor. İyimsersen vuruyor mesela. Bunları tamamen ruhunu okuyarak yapıyor. Yani sadece suret değil, ruh okuma da var.
Sevgili başkana dair mesela bir öfke belirtisi görürse de demek ki harekete geçebilir.
Kolombiya, Costa Rica devam ediyorum. Küba, Meksika, Irak, Ürdün, Vatikan tabii, Guatemala. Avrupalı ülke çok az tabii bunu. Bir tek Avusturya var. Bir tek Avusturya var ve çok. Şimdi bu kampanyanın yani dünya çapında bir kampanya, 170 tane, 172 tane hükümet dışı kuruluş, sivil toplum kuruluşu var. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin raportörleri var. Avrupa Parlamentosu var. 26 tane Nobel ödüllü şahsiyet var. Ve dünya çapında yapılan bir araştırmada uluslararası kamuoyunun %61'i karşı bu silahlara ve dünya çapında da tanınmış 4500 tane suni ne diyeceğiz, akıl, intelligence, artificial intelligence,
yapay zeka
uzmanı da karşı. Şimdi bu kampanyanın başını çeken Women's International League for Peace and Freedom, uluslararası barış ve özgürlük için kadınlar. Veya kuruluşu neyse, bu pek çok şubesi var dünyada, çok aktifler ve bu 172 sivil toplum kuruluşunun çoğu bu barış ve özgürlük için kadınlar liginin yerel, yani o ülkelerdeki şubeleri diyelim. Şimdi dünyanın aşağı yukarı her yerinden sivil toplum kuruluşu var bu robotların yasaklanmasını çağrısında bulunan. Baktım galiba bir tek Türkiye'den yok.
Öyle mi? Niye acaba?
Değerli yalnızlık. Allah Allah. Yani böyle soru mu olur?
Evet.
Daima tek ve özel. Şimdi bu mesele tabii burada bitmiyor. Bu çok ciddi bir silah bu. Ve bu şimdi anlattığım bu kargo 7 kilo falan, o büyük. Bir de bunun küçüklerini imal etmeye çalışıyorlar şimdi. Ve küçük derken el kadar Ömer.
Evet, irice bir arı gibi.
Ha, yani o böyle geliyor. Ne oldu? Aa, bir ses var. Arılar geliyor falan diyorsun. Küt.
Evet. Silahlı insansız hava aracı. SİHA.
Ama
akıllı.
Drone, ama yani küçücük yani. Evet. Ve mümkün olduğu kadar küçüğünü imal. Çünkü böyle salı veriyorlar hakikaten, bir arı şey gibi. Yani arılar gelir ya böyle, saldırır ve yani rahatsız edersen tabii. Arılar geliyor. Küçücük geliyor, işi bitiriyor.
Evet, şimdi, zaten Libya'da da öyle olmuş galiba. Bir mağaraya girip
yapıştırmış,
bulmuş ve yok etmiş.
Evet. Bilim kurgu filmlerinde de arı bu tarz drone örneğinde kullanılır. Yani arılar üzerinde.
Zavallı arılar yani. Niye bulaştırıyorlar arıları bu işlere, değil mi? Şimdi bu Türkiye bunu Suriye'de, Libya'da ve Azerbaycan'da kullanmış. Bu OSINT, yani her yerde bulunan bilgi bu. Yani bunlar pilot bölgeler aslında, yani bu tüm bu son 10-15 yılın bu sanayi, savunma sanayideki hamleleri Türkiye'nin çok önemli ve bu STM dünyanın ilk 50 şirketi arasına girmeyi hedefleyen bir şirket. Yani vizyonumuz o diyor. Dünya çapında evet bir şirket olmak istiyorlar ve işleri de iyi gidiyormuş, okudum. Çok müşteri var, talep çok. Fakat bu iş giderek büyüyor diğer taraftan. Yani bu teknolojinin yasaklanması ve yani bir nevi kimyevi silahlar gibi olacak muhtemelen.
Evet. Yani, bunu takip etmeye çalışırız herhalde.
Muhakkak takip etmek lazım bunu. Evet.
Evet. Dünyada da bunun ilk kullanımı da Türkiye'ye özgü oldu. Bunu da kayda geçelim.
Libya önemli, ama Libya'da da ilk, biliyorsun, ilk hava saldırısı, dünyadaki ilk hava saldırısı 1911'de, tuhaf bak, 1911'de Osmanlı ordusuna kadar karşı Libya hava kuvvetleri, İtalyan hava kuvvetlerinin saldırısıdır.
Ha, tarihin intikamı alındı yani.
Evet. Ha, bak Özdeş, tamam, seni STM'ye alabilirler ha.
Hemen.
Şey olarak vallahi, yani PR falan şey olarak bak, bu iyi.
Peki başka bir teknolojiye geçelim istersen.
Hangisine?
Nükleer.
Aa. Yani nükleer, evet, teknolojiden teknolojiye. Bu teknoloji günü. Şimdi efendim, orada önemli bir gelişme var. Bu pek duyulmadı memlekette. Hafta başında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Atina'ya geldi ve mevkidaşı Dendias'la, işte Türkiye ile Yunanistan arasındaki yüzyıllık meseleleri konuşmaya geldi. Tabii hiçbir şey halledilmedi. Ne olacak bir günlük toplantıdan zaten. Ondan önce bu NATO çerçevesinde yapılan gene istikşafi görüşmeler, ama bu tamamen askeri görüşmeler, iki günlük bir toplantıydı. Oradan da tabii bir şey çıkmadı. Pek çok konuda anlaşmadıkları ve anlaşamadıkları üzerinde anlaştılar. Yani her iki tarafta işte her daimi gündem maddelerini sıraladı. Öpüştüler, yemek yediler, ayrıldılar. Yalnız ilk defa Yunan tarafı Akkuyu'yu dile getirdi. Hmm. Ömer. Ve Akkuyu'daki işte inşaatı süren santralin bir sismik deprem bölgesinde yapıldığı konusunda duyumlar aldıklarını, bu konuyla ilgili bilgilendirildiklerini ve komşu iki ülkeyi de ilgilendiren bu konuda, yani Kıbrıs ve Yunanistan'ı ilgilendiren bu konuda daha fazla bilgiye ihtiyaçları olduğunu Yunanistan söyledi, Dışişleri Bakanı Dendias, ve bunun sınır ötesi bir mesele olduğunu dile getirdi. Çavuşoğlu da yok canım, bir şey olmaz, çok sağlam, merak etmeyin dedi. Ondan sonra sen biliyordun değil mi bunun sağlam olduğunu, Akkuyu'nun yani?
Elbette. Birçok açıklama yapın. Bir de şey sorunu var, suların ısınması, yani teorik şey, metabolik anlamda değil. şey anlamda doğrudan doğruya gerçekten de Akdeniz en çok ısınan yerlerden bir tanesi ve orada soğutmada kullanılan sular açısından çok büyük sorun yaratacağı da söyleniyordu.
Nükleer,
ama,
nükleerin soğutulması tabii.
Mersin Akkuyu'da evet.
Evet evet, orada göre işte üç başlı balıklar falan oluşacak yakında. Ondan orada başlayınca işte dört kuyruklu, üç başlı falan değil mi?
Evet.
Şimdi bu mesele önemli. Yani ilk defa Yunanistan tarafı bunu dile getirdi. Bu er veya geç Avrupa Birliği'nin de gündemine gelecek demektir. Zaten Akkuyu ile ilgili ve Kanal İstanbul'la ilgili Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörünün, yani genel kurulda kabul edilen raporunun 54. maddesinde her iki mega projeden de, yani Kanal İstanbul'dan ve Akkuyu'dan söz ediliyordu. Kanal İstanbul ilk defa bir Avrupa raporuna giriyor yanılmıyorsam. Akkuyu'dan daha önce bahsedilmişti. Ama bu her iki çevre etki değerlendirme veya stratejik etki değerlendirme raporlarından azade kılınmış bu mega projelerin bu şekilde ve Avrupa'nın burnunun dibinde cereyan etmesi herhalde çok zor olacak. Öyle gözüküyor. Er veya geç illaki gündeme gelecektir, getirilecektir Avrupa Birliği tarafından.
Burada önemli tabii olabilir. Yani
tabii.
Dava, yani bayağı uzun vadeli ilişkilerde, yapısal ilişkilerde önemli bir yola girmiş olduğunu gösterebilir, değil mi?
Yani şöyle, Türkiye'nin üyelik perspektifi ortadan kalktı. Öyle bir şey yok. Yani orada bir şartlılık söz konusu olmaz, olamaz. Ama şu olur, bütün bu geçen hafta da konuştuğumuz, geçen hafta veya ondan önceki hafta, yok en son konuştuğumuzda bu sınır aşan sular meselesini dile getirmiştik biliyorsunuz. Arhus ve neydi öbürkü, iki uluslararası sözleşme. Yani bir ülkede alınan karar eğer çevresel anlamda mücavir ülkeleri veya komşu ülkeleri ilgilendiriyorsa bu çevre etki analizlerinin çok kapsamlı ve o ülkeleri, o toprakları da, o coğrafyaları da kapsayacak şekilde yapılması gerekir diyen Birleşmiş Milletler anlaşmaları bunlar. Ve aynı şey tabii nükleer enerji için de geçerli. Yani bu Fırat ve Dicle özelinde konuşmuştuk, hatırlayacaksınız. Çünkü bu Hasankeyf'tir. Dolayısıyla su giderek azalıyor ve muhtemelen bu yaz korkunç bir kuraklık yaşanacak. Hem Irak'ta hem Suriye'de. Ve bu konuyla ilgili hiçbir şey yapılmıyor. Suyun kaynağı bizde kardeşim, hadi yolunuza deniyor her iki ülkeye de. Ama zamanında hatırlarsın, su savaşlarından bahsedilirdi. Oraya doğru gidiyor iş, yani çok çok ciddi. Ve aynı şekilde bu nükleer de, yani sınır ötesi bir mesele olduğu için, yani gündeme gelecektir ve tabii Yunanistan ve Kıbrıs'ın arkasında da Avrupa Birliği olacak ister istemez. Aynı şekilde Kanal İstanbul'un arkasında da Bulgaristan ve Romanya üzerinden Avrupa Birliği olacağı gibi. Çünkü o da Karadeniz'i ilgilendiriyor malum. Karadeniz'in ne halde olduğunu biliyoruz. Yani Marmara'yı biliyoruz şimdilik, ama Karadeniz de öyle çok temiz bir deniz değil tabii. O yani Sovyet sanayileşmesinden bu yana depo olarak kullanılan korkunç bir deniz tabii diğer tarafta.
Evet, çok büyük problemlerle yüz yüze olduğumuz aşikar ve yapılan yetkililer tarafından yapılan açıklamalardan da fazla bir şey gelmiyor maalesef yani.
Hiçbir şey yok ve şey var ama işte Marmara ile ilgili önlemler alınmış.
Evet, yani iki gün sonra zaten Çevre Bakanı Murat Kurum şey söyledi, bütün her tarafı ilgilendiren herkesle beraber ortak bir toplantı yapıldı Çalıştay. Üstüne tamam. De hemen bir şey gerçekleştirileceğini söyledi. Bir uygulama raporu, yani neyse işte çözüm. Aha. İki gün sonra ve bütün dünyanın kurtulacağını söyledi.
Bakalım. Tamam işte.
Yani bütün dünya. Evet, daha bir şey yok. Bence bu mutlu haberin üzerine başka bir şey söylemeye lüzum yok. Kargo
yok artık, bu kadar yeter.
Yani bu kadar yeter. Bu sefer sebebini açıklamayacağım bir şarkı seçtim ben sana özel olarak.
Oo, çok teşekkür ediyorum. Şimdiden.
Evet, Peşinen Chuck Berry'nin. Ünlü rock'n'roll'un kurucu babalarından Chuck Berry'nin Route 66, 66 numaralı karayolunu.
Neden acaba?
Onu insanlar düşünsün.
Pekala. Çok teşekkür ediyorum.
Hadi görüşmek üzere.
Çok hayırlı günler.
Görüşmek üzere.
Nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar.
Açık Radyo'da, Açık Gazete'de Cengiz Aktar'dan sonra bir ara veriyoruz şimdi. Aradan sonra da daha önce de duyurusunu yapmaya çalıştığımız gibi Orhan Pamuk'la Veba Geceleri, son romanı Veba Geceleri üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Orhan Pamuk konuğumuz olacak birazdan.
Açık Gazete.
Evet, Açık Radyo ve Açık Gazetesi. Onun saat 9.30 2 dakika geçerken, biraz önce de duyurusunu yapmaya çalıştığımız gibi konuğumuz var, Orhan Pamuk. Ve son romanı Veba Geceleri'ni konuşacağız. Hoş geldin Orhan.
Hoş merhaba. Bulduk.
Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Kitabın adını da Veba Geceleri yerine Uykusuz Geceler de koyabiliriz. Çünkü benim birkaç gecemi uykusuz geçirmeme yol açtı. Hem içerik
olarak... Böyle kötü niyetim yoktu. Niye seni uykusuz bıraktın?
Vallahi tüyler ürpertici. Çok ilginç aslında kitap yani. Şunu söyleyerek başlayayım istersen, sorayım. Yani bizim eskilerin söylediği 32 kısım tekmini birden aşk, heyecan, macera, roman.
Ben
tarih, korku.
Evet. Bir de Yapı Kredi'deki arkadaşlara bazen biraz da şunu söylesek, geceleri okumayınız. Eskiden korku kitaplarının arkasına geceleri okumayınız derdi. Tabii kimse o kitabı aman gündüz okuyayım da korkmayayım diye okumaz. O şu demektir: bu kitapta sizi çok korkutuyoruz. Evet. Kitapta ben onu yazarken daha bu bir koronavirüs salgını da yoktu.
Yoktu.
Nasıl korkutacağım insanları diyordum. Ama şu yaşadığımız koronavirüs salgınında öğrendim korkuyu, korkudan bahsetmeyi. Evet.
Evet, yani şey çok ilginç. Yani kitabın bir yerinde de zaten adlı adınca da söylüyorsun. Yani tarih roman diye de bir tür yarattı. Yani bir,
evet, ama o çok önemli yaratmışım. Değil. Ben bir şeyler anlatmak istiyorum. Ve evet, anlattığım şeyin bir kısmı da tarihçilik bilimi. Ve hepimizin bildiği imparatorlukların yıkılması, onların külleri içerisinden milli devletlerin kurulması hikayesini anlatıyorum. Ama onu da soruyorlar: bu kitap neyin alegorisi diye. Veba Geceleri'nin eski düzenin, aristokrasisinin, kralların, ağaların, paşaların düzeninin bitip yeni, daha demokratik, milli devletlerin daha demokratik, daha laik, dinden çok bürokrasiye ve modernliğe dayanan yeni milletlerin ortaya çıkmasının zorunluluğunun alegorisi. Ve aslında insanların roman boyunca anladıkları yeni bir devlete ihtiyaç var. Bu anlamda eski veba geceleri için eski düzenin bitmesinin ve yeni kutsalların yaratılmasının alegorisidir. Ya da hani Albert Camus'un vebası bir alegoriymiş. Neyi gösteriyormuş? Doğrudur bu da. Herkes Alman işgalini gösteriyor. Benim vebam ise belki bir ülkede işlerin yolunda gitmediği zaman, ağır bir buhran başladığı zaman bir ülkede çeşitli bir insanların karar alma yollarında anlatan bir kitap. Her neyse birdenbire herkes alegori diyor bana. Neyin alegorisi? Onu diye hani bazen soruyorlar. Türkiye'nin alegorisi değil. Türkiye'ye benzer bir iki şey de var bu romanda. Ama daha çok milli devletlerin kurulması, eski düzenin yıkılması, padişahın, hepimizin padişahın kulu olduğu ve buna samimiyetle inandığımız, ona hizmet etmekten zevk aldığımız bir dünyadan, samimi bir şekilde zevk aldığımız bir dünyadan, millete hizmet etmekten zevk aldığımız bir dünyaya geçişin hikayesi aslında. Evet.
Yani şey de ilginç, mesela bugün, yani tarihte bugün de sabahleyin konuşma fırsatı bulduk birazcık. 1793'te bugün de terör, Jacobin terörünün başladığı dönem bu. Senin romanda da bir geçiş şeyi olarak bayağı bir ciddi terör,
evet,
rejiminde
ama benim
geçerli olduğundan da bahsediyor. Çok ilginç. Her şey var yani.
Evet, gerçekten her şey var ve bazen siyasal bilimciler tarafından ya senin kitabın tam siyasal bilim kitabı olmuş deyince katılıyorum.
O anlamda
kitabımda
değil,
çok evet, siyaset var ama şu hükümet, bu hükümet, Ecevit, bilmem ne, Tayyip Erdoğan, belki şunu yapmış diye parmağımla gösterdiğim bir roman değil. Siyasetle ilgili bir roman ama siyasetin yapılarını, kurumlarını, onların gelişimini ya da çözülemeyen bir sorun varsa ve halk da içtenlikle bu sorunu çözmeye katılmıyorsa, bilgisizliğinden biraz iktidara kızdığı için uymuyorsa, o zaman hükümet sertleşiyor. Yani aslında salgın hastalık başlayınca insanoğlu hep benzer tepkiler gösteriyor. Önce bir inkar ediyor insanoğlu. Sonra arkasından inkar ediyor ve bu sırada hastalık yayılıyor. Sonra söylentiler çıkıyor. Bu hastalığı kim getirdi? Yok Çinliler getirdi, yok Müslümanlar getirdi, yok Doğulular getirdi, yok Avrupalılar getirdi, Yahudiler getirdi, bir şeyler, herkes düşmanlığın getirdiğini, Rumlar getirdi gibi. Derken işler geciktiği için halk da uymuyor. Zaten mevcut siyasi çatışmaların üzerine her zaman oturur salgınlar, problemler. Herkes işte gördün mü vali yapamadı, işte gördün mü prens yapamadı, işte gördün mü 1660'lardaki Milano vebasında o tür eski veba salgınlarının hikayelerini okudum. İnsanlar doktoralar yapıyor. Bunlar da İngilizce yayını. 1660'lardaki Milano veba salgını sırasında herkes kırılıyor. Ama Milano'daki yakınlardaki bir şehirdeki prens doğum günü şenliklerinden vazgeçmiyor. Herkes düşün, aynen bugün gibi. Hani evet, dünya, yani bütün dünya ve ya, halk isyan ediyor artık. Karantina demek bir anlamda halkın istemediği şeyi zorla halka dayatmak gibi. Bunu düşününce ne derlerdi eskiden? İşte efendim Avrupalılaşmak, batılılaşmak, halkın istemediği şeyi halka rağmen yapmaktır. Bu düşüncelerle, yani vebaya karşı karantinayı dayatmak isteyen, tutmak isteyen, iyi niyetlerle tutmak isteyen, ister Abdülhamit olsun, ister ona için kızan askerler ya da doktorlar olsun, hepsinin aslında amaçları aynı. Karantinayı tutturmak, karantina konusunda çok fazla bilgili olmayan, şu veya bu sebepten karantina kurallarına, yasaklarını dinlemeyen halka buna itaat ettirmek. Romanımın bir kısmı da bu. Ama ben evet, çok unuttum, siz sorun.
Evet, estağfurullah. Yani birazdan Özdeş'e de soru bırakacağım ve son bir şey sorayım. Yani bu sen başladığın zaman hiç ne pandemi kelimesini bile bilenlerin sayısı dünyada çok azdı. Ama birdenbire bu salgın meselesinde bütün yaşadıklarımız, gerek Türkiye'de gerekse de bütün dünyada yaşadığımız şeylerin neredeyse birebir olarak işlendiği, ama daha pandemi falan hiç yokken, koronavirüsü bulunmamışken bile var. Burası çok çarpıcı geliyor. İnsan bakalım bundan sonra ne olacak diye okuyorsun kitabı.
Şimdi ben onu yazdım. Aslında ben bu duyguları yaşadım, artık tekrarlamaya çok da anlattım ki röportajlarımda tekrarlamak istemiyorum, ama bir yazı yazdım. Şimdi birden de dört uzun bir süredir, neredeyse 40 yıldır vebada geçen bir roman düşünüyorum, 5 yıldır yazıyorum derken 1,5 yıl evvel böyle bir şey başlıyor, birden bir şaşırıyorsunuz, hatta birazcık kederlendim. Her benim konum, gizli konumu, kendi bildiğim bir şeydi, birden herkes böyle sanacak falan filan. Ben bütün bu durumu, yaşadığım psikolojik şeyi, yani bir konuyu 40 yıldır araştırıyorsunuz, geçmiş bir konu, yok öyle böyle şeyler diyorlar derken o konu tekrar geri geliyor. Bunun psikolojisini ya da eski veba salgınlarında ne oluyordu? Şimdiki koronavirüs pandemisiyle ne farkı var? Benzerlikler diye bir yazı yazdım. Bu da New York Times'da yayınlandı. Bu yazıyı yazdığım için de insanlar hadi daha çok anlat, daha çok anlat dediler. O yazıda şimdi de tekrarladım. İşte önce inkar, sonra dedikodu, sonra Çinliler Milliler getirdi, sonra devletin sertleşmesi gibi 4-5 şeyden sonra kimi zaman yerine göre, salgına göre açlık, zorluk, pek çok ölüm, yakma kuyuları, bunun gibi şeyler, bütün bunlar olduktan sonra bir de yazımda da bahsettim. New York Times'da da çıktı. Bütün dünyada da yayınlandı o yazısı. Bir de veba isyanları vardır.
Evet, veba isyanları.
Yani karantina isyanları demek daha doğru. Yani karantinayı dayatırsın halka, halk da yeter der. Ya da halk zaten mutfak kapılarından sokaklara çıkıyordur, çocuklar dağıtıyordur zaten hastalığı. Ya da halk isyan eder, dinlemiyorum seni, karantinacılar, devlet memurlarına saldırır. Ve bunun pek çoğu vardır tarihte. Ben de yazımda bundan da bahsettim. Sonra da ben yazımda bundan bahsettiğimde George Floyd isyanı Amerika'da başlamamıştı. Ben de diyorum ki 20 yıl sonra George Floyd isyanı, pandemi, salgın isyanı, karantina isyanı olarak alınacak. George Floyd ya da ikisi her zaman siyasi bir sebeple karantina sebebi isyana yol açar. Nitekim hani insanlar benim yazımda yazdığım isyanlar da olur. İşte o da oldu. Yani önce inkar, sonra dedikodu, sonra milliyetçilik, sonra halkın dinlememesi, vatandaşla devletin çatışması, devletin sertleşmesi, sonra da isyan. Bunlar bir salgının çeşitli aşamaları.
Evet, kaos ve anarşi de çok yaygın bir şekilde görülüyor kitapta da. Özdeş, sen ne sormak istersin?
Ben ufak bir başka benzetme üzerinden başlamak isterim. Dün biz bir haber okuduk. Bülent Şık bir haber yaptı ve İstanbul'da vebanın yakın olduğunu söyledi. Çünkü bu Marmara Denizi'ndeki müsilaj meselesinden dolayı. Gerçekten bildiğimiz veba. Şimdi şu anda
veba mı, kolera mı?
Doğru, kolera mıydı?
Kolera.
Peki,
doğru.
Evet, anlıyorum. Evet, siz kolera dediniz. Evet. Şimdi veba ile kolera 19. yüzyılın ortasından itibaren kardeş hastalıklardır. Veba 1894'te dünyada yeni bir veba pandemisi başlamıştır. Ama 1830'dan 20. yüzyılın başına kadar insan ölümünün baş edildiği en önemli salgın koleradır. Ve kolera bugün, benim hani Kolombiya Üniversitesi'nde doktor arkadaşlarım var, onlar da anlatıyor. Bugün aslında çok kolay koleranın tedavisi, o kadar insanın ölmesi gerekmiyor. Hiçbir şey yapmadan su içerek bile yaşayabilirsin anladığım kadarıyla. Ama o zaman insanlar vızır vızır sinekler gibi koleradan ölüyorlardı. Ve ilk ben bu kitap için araştırmalar yaparken 1894'te ilk veba belirtileri Hindistan tarafından, Asya tarafından gelmeye başlayınca insanoğlunun ilk tepkisi tıpkı koleraya tepki gibi. Çünkü ölümcül hastalık. O ve hemen aynı refleksleri gösteriyor. Aman manavlardan yeşillik almayalım, kavun karpuz yemeyelim. Kavun karpuz ve yeşilliğin vebayla hiç alakası yok. Ve Ama insanlar 50-60 yıl o kadar koleradan ölmüşler. Baba evet, kavun, karpuz, yeşillik manavdan aldıklarıyla ilgili. Ki mesela böyle bir şey. Evet. Ama şunu diyelim, madem öyle sordunuz. Eski salgınlarla şimdiki salgınlar arasındaki çok bariz, bugün çok bariz bir fark var. İnsanoğlunun eğitim düzeyi ve iletişim düzeyi. İnsanoğlu yüzlerce, binlerce yıl salgınlarla yaşamış. İnsanlar sapır sapır dökülmüş. Diyaz'da, ne bileyim, Londra, Milano gibi, belki de İstanbul, tam da bilmiyoruz buradaki rakamları. 20'şer, 10'ar bin, 15'er bin insan ölmüş. Böyle şeyler yaşanmış. Ama insanlar bu başlarına gelenleri hakkında çok az bilgiler var. Neden olur? Veba ne olduğu bile bilmiyorlar. Şiirsel bir şey. Ne bugünkü tıbbi bilgi var, ne bir şey. Ne de insanlarda okuma yazma var. Bugün bildiğimiz mikroptu, bilmem ne gibi şeyler keşfedilmemiş. Acayip bir şey geliyor. Evet. Avrupalılar daha çok aman dokunma, yaklaşma, ağızdan, burundan dokunmayla yaklaşmakla geçmeyi en sonunda binlerce yılda keşfetmişler ama gerisi tamamen esrarlı bir şey. Sapır sapır insanlar yapıyor ve insanlar da kadercilikte de diyebilirsiniz, Tanrı'ya sığınmada diyebilirsiniz, şeyhlere, tekkelere sığınmada diyebilirsiniz, anlayamıyorlar. Bugünkü tırnak bilimsel ya da olayları gören bakışa imkan yok. Hemen veba da olsa, kolera da olsa bu dini anlaşılmaz, esrarlı bir boyut ediniyor ve bu kimi yerde korkuyu arttırıyor, kimi yerde azaltıyor. Günümüze kıyaslayalım. Günümüzde bir veba salgınında eğer mikrobu alırsanız ölme ihtimaliniz, mikrop gelirse %60, %70'e yaklaşıyor. Vebada nüfusun yer yer onda biri ölüyor. Burada ise koronavirüsteyse ölme ihtimalimiz çok çok çok daha düşük. Ama ona rağmen korkuyoruz. Neden? Çünkü her akşam özellikle başlarda kamyon kamyon ölünün mezarlıklara götürdüğünü görüyorduk ilk başlarda bir yıl evvel. O zaman korkuyorduk. O kamyonlarda bizim de olabileceğimizi düşünüyorduk. Daha sonra hastalığın niteliği hakkında bilgimiz yoktu. Gene korkuyorduk. Vebada da çıkınca 1894'te vebanın mikrobu bilinmiyordu. Hemen bulundu ama aşısı 50 yıl bulunamadı. Evet. Ve biz şimdi bir senede aşı bulundu ve kullanıyor ve faydalı. Ve ben herkese, tabii ki herkesin aşı olması lazım. Bugün korkuyorsak hastanelerde insanlar o oksijen için nasıl can çekiştiklerini insanların gördüğümüz için korkuyoruz. Ama ihtimal ve istatistiksel olarak o kadar korkulu bir, eğer bir de dikkat ediyorsak, o kadar veba kadar korkulu bir gün durumda değiliz. Onun için doğru, kitabımdaki veba sahneleri bugün yaşadığımız koronavirüs sahnelerinden daha korkunç. Vebada yalnızsın. Veba zamanında televizyon, melevizyon, gazete yok. Gidiyorsun mesela İstanbul'un bir yerinde ya da Milano'nun bir yerinde. Abi o bilmem neredeki birisine karşılaşıyorsun. Gazetelerde okumuyorsun, etrafta yazmıyor. Nerede hastalık diye herkes birbirine soruyor. Orada çok ölü var ya, burada çok var. Söylenti diz boyu gidip artıyor. Ne yapacaksın? Hayatını kurtarmak için şey diyorsun ya da evden çıkmıyorsun. Haberin yok hastalığın sıçanlarla, pirelerle yayıldığını. Sen evinin kapısını kapıyorsun, altından yapıyorsun. Falan gibi. Bilgisizlik, eski korkuların ve bu salgın hastalıklarla ilgili romantizmin de İşte bilgisizlikten hurufilik çıkıyor. İşte ne bileyim, şu duayı oku, sağ eline bunu al, şu hocanın verdiği şunu tak, işte ne bileyim, vebalı biri görünce iki kere sol elini sağ eline gelip bunu, şunu duayı oku diyorsun. Hurufiler çıkıyor, yazılar çıkıyor. Niye bu veba bu yıl geldi diye yıldızlara bakıp bir anlamlar çıkaran insanlar çıkıyor ve bir anda okuyoruz. Ne bileyim, Sohbetname diye bütün veba konusunda yazan ve İslam kültürüne meraklıların, Osmanlı'ya, İstanbul'a merakların gönderme yaptığı bir metin vardır. Orada adam bir yandan herkes ölüyor, son derece dizgin adam oraya buraya gidiyor ama bir kere bile ya bu bulaşır demiyor. Birisi de nerede geldi? O da öldü diyor, camiye gidiyor. Son derece adama saygı duyuyor. Onun için de ağladım diyor. Belki kenarda böyle çok masum diyor. O derken ötekinin de haberi geldik diyor. Ötekinin de evine gittik diyor. Bu arada da hastalığı yaymakta olduğunu, kendisinin de yakında öleceğini falan aklına hiç getirmiyor. Batı'da da var böyle hatıralar. Ama orada birazcık dikkat ediyor falan. Ama bu karşılaştırmalarla ilgili değil benim romanım. 20 yıl evvel, 25 yıl evvel bu romanı, veba geçeleri romanı düşünürken evet, Müslümanlar kaderci midir? Niye Batılılar bizlere kaderci diyerek bizleri aşağı alıyor? Ben de bir roman yapayım de görsünler gibi düşüncelerle de beni ilgilendirdi. 40 yıldır düşünüyorum, ilk başlara daha ölüm hakkında bir roman alsın. Oradaki sessiz evdeki Selahattin Bey'in ölüm ikilemleri, karısının başını şişirmesi, işte şöyle biliyor musun Fatma gibi konulardan sonra daha kadercilik, doğu, batı gibi konulardan da geçtim. Durmadan da kitap okuyup kitap biriktiriyordum ve okudukça şunu görüyorsun. Veba ya da büyük salgın hastalık deyince aslında tarihte herkesin konuştuğu şey karantinayı uygulamak, karantinayı tutturmak. Manzoni, İtalyan milli yazarıdır. İtalyan'ın Tolstoy'dur Manzoni'nin yazdığı Nişanlılar adlı kitabın vebada geçen 30 sayfasını bütün İtalyanlar okumuştur. Herhalde okulda okuttukları için gerisini okumuyorlar. Ben Manzoni'nin Nişanlılarını çok severim derim. Okumadım, okulda okutuyorlar. Nefret ederim o kitaptan. Ama çok güzel veba sahneleri vardır derim. Aa evet, o 30 sayfayı bak ben okudum derler. Manzoni veba olunca karantina dikkat etmeyi bana gösterdi. Yoksa Albert Camus daha metafizik ya da siyasi bir şey olarak görüyordu. Daniel Defoe'nun veba günleri güncesi de güzeldir. Çünkü orada o belirsizlik vardır. İşte böyle sorun soru anlatayım. Anlatmaya bayılıyorum kitabımı.
Evet. Ben bir şey daha söyleyeyim. Sonra da sen cevap vermeden Orhan Özdeş'e de bırakalım. Yani tamam. 462. sayfada bu karantina anarşisi ya da veba anarşisi denen olayın sonradan çok tayin edici bir cümlesi var. Yani 27 gün aradan sonra ilan edilen karantinaya ve daha da önemlisi sokağa çıkma yasağına itaat edilmesi bizce hikayemizin bir dönüm noktasıdır diyor anlatıcı.
Evet.
Biz de bütün makul yorumcular gibi bu başarıyı her şeyden önce, yani birincisi ölü sayısının yüksekliğine, sokağa çıkma yasağından önceki 3 günde resmen 137 kişi ölmüştü parantez ve herkesin iki çok korkmasına ve çaresizliğine bağlıyoruz. Yani bu da devam ediyor. İkinci neden de karantinaya karşı rahmetli Sami Paşa'nın deyişiyle tırnak içinde şımarıklığı ve saygısızlığı cesaretlendirecek bir şeyh olmadığı gibi Şeyh Hamdullah'a vebanın işlediğini ve öldüğünü görmenin kadercilerin, alaycıların, Avrupalıların sinik dediği inançsızların burnunu sürtmüş olmasıydı diyor. İlginç yani aslında.
Evet, şimdi bakın bugün buradan bugünkü ikilemimizde anlayabiliriz.
Evet,
bugün bizi aynen. Yönetenler, yalnız bizi yönetenler de dünya, hani Avrupa dışında ülke yoksul ülkeleri yönetenler şu ikilem karşısındalar, özellikle turizm açıksa ve şimdi halkı korkutalım da ölümden korksunlar da karantina kurallarına uysunlar değil mi? Hükümet bunu ister, halkı bir korkut. O zaman aman abi öleceksin. Öyle bir şey olmaz demesin, iyice korksun. Amcası yeğeni ölürse de onu da büyütelim, gazetelere verelim, hastaneleri gösterelim. Bir yandan bunu yapmaları lazım hükümetin, halkın gönüllü olarak karantinayı döve döve tutturamazsın. Gönüllü olarak katılması lazım. Bir yandan da ama aman ha turistler gelsin, ne kadar çok hastalık olduğunu söylemeyelim diyoruz değil mi? Para da önemli. Aman ha herkes öldüğünü söylemeyin kimseye, turistler gelsin. Yalnız hem herkesin öldüğünü söylemezsen kimse korkmuyor, her şey geçti diye ve yayılıyor, turist gelsin diyoruz. Daha ki turistin gelmeyeceği şeyleri yapmaya başlıyoruz. Ya da aman çok fena ölüyoruz dersek de turistler gelmiyor. Hükümetlerin görevi bu, birbiriyle çelişen bu iki şeyi idare edip benim kabahatim değil halkın kabahati demeye çalışmak. Evet. Ve gerçekten bir noktada da bazı yerlerde de halkın da kabahati. Ben gözümle görüyordum artık gazetelerde her gün o maskeler takılmış. Ben korkuyorum. Ben yaşım ilerliyor olduğu için korkuyorum. Sen niye korkmuyorsun? Sokakta görüyorum. Kahvelerde özellikle Ocak, Şubat ayında kahvelerde millet öpüşe oturuyordu. Neyse ben artık evet.
Özdeş ne diyorsun?
Ben romanı okurken bu şeye kısmına merak ettim. Yani ben mesela adalara her zaman çok meraklı olmuşumdur. Dolayısıyla bir ada yaşamını aslında görüyorlar. Bir hayali ada dahi olsa
evet.
Aslında birçok tarihi bilgiler de var içerisinde. Bir yandan bunu merak ettim. Yani bu aynı hayali ülke kara ülkesi de olabilirdi. Ama siz bir tercihte bulunuyorsunuz bunu bir ada.
Evet.
Hayali bir ada yaptığınız
o zaman. Adalar edebiyatta özellikle roman sanatının gelişiminde önemlidir. Bütün romanların anası, babası, çıkış noktası dediğimiz Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe'su bir adaya gitmiş bir adamın kalmış orada tek başına yaşayan sonra bir kendine yardımcı bulan bir adamın hikayesidir. Ve hikaye de hayalidir, ada da hayalidir. Niye? Çünkü adada hem insanlığınızla adaya gidersiniz, insan özelliklerini kaşıyarak adadasınızdır ama ada şu veya bu şekilde insanoğlunun diğer geri kalanından, medeniyetten ayrılır ve yalıtılmış bir durumda kalırsınız. Ada yalıtılma hikayesi diyoruz. Yalıtılma hikayesinden ne kastediyorum? Uçak düşmüş, dağın tepesinde kalmışlar, adada değil. Aynı şey, ada ha dağın tepesi. Ya da bir senatoryumda insanlar başka kimseyi göremiyorlar, dışarı çıkmaları bir başka yalıtılma yer. Ya da birisi işte romanımda olduğu gibi karantinaya alınıyor, kordon altına alınıyor ada. Bir yalıtılma hikayeleri aynı zamanda vermek istediğiniz alegori yapmaya da elverişlidir. Yani bakalım Jonathan Swift'in, Daniel Defoe ile aynı yıllarda yaşayan Jonathan Swift'in bizde de bütün çocukların bildiği Gulliver'in Seyahatleri adlı romanı da adadan adaya gider. Bambaşka bir alem görür. Küçük insanlar, büyük insanlar. Yani hem insan olarak bazı özelliklerimizi aynen veba gecelerinde olduğu gibi oradakiler Osmanlı vatandaşları ama olaylar değişiyor. Başka şeyler olur ya. Hayali bir ada. Thomas More'un Ütopyası da hayali bir adada geçer. Evet, hayali bir ada. Yeni dünyalar düşünmek, mevcut dünyadan, kendi kimliklerimizden, kişiliklerimizden, alışkanlıklarımızdan bir parça alalım, birazcık değişik bir ortaya koyalım. O zaman daha hızlı olayları anlatarak insanlık durumumuzu, insanlığımızı daha iyi anlatabiliriz. Tekrar söyleyeyim, bütün romanların anası, babası Robinson Crusoe, o da hayali bir adada geçen iki kişi arasında ilişkiyle bütün insanlık tarihini anlatan bir romandır. Kahramanları hayali bir adaya koyduğunuz anda onların aralarında geçen siyaseti, vebayı daha derin bir şekilde mevcut olaylardan daha derin bir şekilde değiştirip alegoriler, imalar, zenginlikler, şakalar, okuru düşündürtecek renkler, simetriler, benzeyen noktalar ya da benzemezlikler gösterebiliriz. Evet.
Evet, bence en önemli şeylerden biri, günümüze en önemli atıf naçizane benim kafamdan geçen yani okurken bu anomi dediği Emil Durkheim'in artık kuralsızlık halinin de had safhada olması, yönetememe durumu yöneticilerin insanlarda da herhangi bir değere bağlı, toplumun bir parçasına bağlı kalmaktaki zorlukları da çok etkileyiciydi.
Şu anda hükümet siyasi durum gerçekten böyle. Çok geçici bir şey olduğunu umuyorum, hayal ediyorum. Ama ben roman yazarken Türkiye'nin bu hale geleceği kesinlikle aklımda yoktu. 40 yıl evvel, 5 yıl evvel bilmem anlatamıyorum. Evet, gerçekten evet. Kötü yönetim yüzünden sanki veba salgını ortasındaymışız gibi ne olduğunu anlayamadan sürüklenip gidiyoruz. Veba salgınları iyice böyle on binlerce kişi olunca bir anarşi, bir devlete güvensizlik, devletin dağılması, memurlar işe gelmiyor, hasta olmaktan korkuyor, bundan daha basit bir devletin yönetilememesi gerekçesi yoktur. Yani vilayete giderse hasta olacak, yakalanacak, bir bahane buluyor, gitmiyor, köyüne kaçıyor. Sen şimdi bu devleti, bu askerleri toparlayamıyorsun. Hani şimdi Türkiye'de böyle bir durum yok, dünyada da böyle bir durum yok ama büyük veba salgınlarında bizim hayal bile edemediğimiz bu çeşit anarşiler oluyordu, isyanlar oluyordu. Ben bu romana biraz bunları anlatmak, biraz da bunları hayal gücümle romantikleştirdiğim için yazdım. Tabii birdenbire koronavirüs salgını gelince hikayemin romantik bir yanı kalmadığı gibi hani gotik romantik bir roman tarzı vardı. Korkunç olaylar oluyor ama o kadar uzakta ki masal gibi falan. Romanın biraz masal gibi başladığım romanın masal kısmı Pembe Taşlı Minger Adası'nı anlatmaya doğru gitti. Çünkü yaşadığımız şeyler birden gazetecilik yapıyor gibi de hissettiğim oldu bu romanı yazarken ben. Her şey gazete, benim romanın yazdığımı, nitekim bir parçayı hacdan dönen hacıların alındıkları karantinada Türkiye'de isyan ettiler. Ben tam 100 yıl evvel benzemişim. Onlar gemiyle çekilen bir köşede hacılar isyan ediyordu. şimdi olan şey romanımda 110 yıl evvel buna benzer bir şey olmuş. Hemen onu Türkçe'de yayınladım. Çünkü o zamanlar ay bak gördün mü bu olaylar olmuş, hemen yeni bir roman pişirmiş demesinler. Bak ben bunları daha evvelden düşünmüştüm de diyebilmek için.
Galiba süremizi de bitirdik. Orhan Pamuk, son söylemek istediğim bir şey var mı? Seni
Açık Radyo'ya iki kişi bu benim. Radyo dinlemek çocukluğumda çok önemliydi. Çünkü biz radyoda çocuk tiyatrosu dinlerdik. Aile, ben, kuzenlerim. Orada unutamadığım bir şey, dinlerken bazen birbirimizin gözünün içine bakardık. Bazen de birbirimizden gözlerimizi kaçırdık. Niye gözlerimizi kaçırdık? Çünkü radyo dinlemek ya da edebiyat, kelimelerle söylenen, işittiğimiz, gözümüzle okuduğumuz ya da radyonun söylediği şeyi kafamızdaki bir mekanizma resimlere çevirir, filme çevirir, bir ana çevirir. Bir radyo dinlerken ben radyo tiyatrosunda, radyo öbür tarafta tiyatroyu oynayan insanları düşünürdüm, onları bir odada. Sanki bir Huni'den onların sesleri giriyor, elektrik tellerinden içeri bizim odaya geliyor ve tekrar Huni'nin öbür ucundan o sahne bizim odaya açılıyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? Radyo benim için bir Huni'den sesler giriyor ama o sesler bütün çok büyük bir mekanı dokunuyor. Sonra elektrik tellerinden bizim odada, Huni'den bizim odaya açılıyor. Yani romancılık da öyledir aslında. Gördüğümüz şeyleri kelimelere koyarız. Kelimelerin sınırı yoktur. Dijital dünyadan da bildiğimiz gibi hop Arjantinli birileri benim koyduğum kelimeleri İspanyolca'ya çevirmiş de olsa hop onun o görsel dünya onun odasında canlanıyor okuyunca ya da radyoyu dinleyince. Demek ki radyo dinlemekle roman okumak arasında da bir benzerlik var Ömer Bey.
Evet, ben de öyle hissediyorum. Çok mutlu olduk seni burada ağırlamaktan.
Çok teşekkür ediyorum bana vakit ayırabildiğiniz için.
Orhan Pamuk'la beraberdik yarım saattir. Veba Geceleri adlı Yapı Kredi yayınlarından yayımlanmış romanını konuştuk. Oradan kalkarak hemen hemen edebiyatı da, hastalığı da, pandemiyi de, radyoyu da konuşarak bitirdik. Çok teşekkürler.
Çok teşekkür ederiz.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Allah'a ısmarladık. Açık Radyo'ya.
Açık Gazete.
Evet, Açık Radyo burası. Açık Gazetesi onun ve devam ediyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki dünya çapında önem taşıdığını düşündüğümüz olaya tekrar dönelim isterseniz. Çünkü çok, yani Türkiye'de hiç örneği olmadığından eminim de geçen gün bir Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesiyle de görüşürken onun söylediği gibi dünyada da pek örneği olmayan ilginç bir hem akademisyen hem de öğrencilerin bu demokratik olmayan, seçime dayanmayan, özgürlüğü içermeyen uygulamalara topluca uzunca bir süre dayanarak alışmayı da alışılmadan devam etmeleri çok önemli bir örnek oluşturuyor. İşte şimdi 100. gününe de gelmiş durumdayız.
Evet, bu arada bizim durumumuz? Ses kayıtlarımız da var. Ondan önce tekrar haber vermiş olayım. Boğaziçi TV dün yeni bir gelişmeden haber vermişti. Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreterliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde görevli olan Nedim Malkoç getirilmiş. Yeni bir kişi daha atanmış yani yönetime. Dünün akşam, daha doğrusu bir önceki akşam bir polis müdahalesi kampüse doğru yaşanmıştı. Bunun üzerine öğrenciler ertesi gün tekrar kampüse gelmeye çalıştılar. İlginç bir şekilde aslında üniversite açık olmasına rağmen kapılar kilitliydi. Üniversitenin girişi engellenmişti öğrencilerin. Bunun üzerine 100. günde açıklama yapmak için bir araya gelen Boğaziçi Üniversitesi hocaları da kapıya doğru gitti. Diğer içerideki öğrencilerle birlikte ve bu kapıyı açtılar. Şimdi iki tane ses kaydımız var. Bir tanesi bu kapıların açılması sonrasında öğrencilerin alkışları, sloganlarından oluşuyor. Bir diğeri ise 100. gün açıklamaları. Her gün bir açıklama okunuyor aslında. Sırtlarını cübbeleriyle birlikte rektörlük binasına ya da kayyumluk öğrencilerin deyimiyle sırtlarını dönerek açıklama okuyorlar akademisyenler. 100. güne özel bir de açıklama vardı. Bunun kaydında Can Can'dan tutmuştu. Onun videosundan dinleyebiliriz.
Dinleyelim.
Değerli arkadaşlar, bugün 1 Haziran Salı. Dirilişimizin 149, nöbetimizin 100. günündeyiz. Sizlere halen basının ve mezunlarımızın alınmadığı, çevresinde polisin ağır silahlarla devriye gezdiği, her köşesini sivil polis ve kameralarla denetlenmeye çalışıldığı, girişlerine yüksek demir parmaklıkların yerleştirildiği ve az önce öğrendiğimize göre 3 öğrencimizin gözaltına alındığı kampüsümüzden sesleniyoruz. 149 gün önce kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz diyerek yola çıktık ve tam 100 iş günü rektörlük binasına sırtımızı dönerek nöbet tuttuk. Amacımız sadece yukarıdan atanan bir rektörü reddetmek, bunu beğenmediğimizi söylemek ve ne kadar inatçı olduğumuzu göstermek değildi elbette. Amacımız 1000 yıllık bir evrensel tarihin ortaya çıkardığı akademik olarak özgür, kurumsal olarak özerk, şeffaf ve hesap verebilir kamu araştırma üniversitesinin tepeden yapılacak atamalardan zarar göreceğine işaret etmekti. Üniversite senatomuzun 2012'de oy birliğiyle kabul ettiği ve böylece resmi bir belge haline gelen ilkeler metnimiz olması gerekeni açıkça ortaya koymuş ve Boğaziçi'nin bu ilkeler doğrultusunda yönetilmesi gerektiğini ilan etmişti. Üniversitedeki tüm akademik ve idari kadro ile birlikte rektörlük tarafından da uyulması gereken bu ilkeler şunları söylüyordu. 1. Üniversitelerin herhangi bir kişi ya da kuruluşun etki veya baskısına maruz kalmaması ve siyaset aracı olarak kullanılmaması bilimsel ve toplumsal gelişim açısından vazgeçilmezdir. 2. Üniversitelerde karar alma yetkisinin demokratik yöntemlerle seçilmiş kurullarda ve akademik yöneticilerde olması özellik için şarttır. Rektör, dekan, enstitü müdürü, yüksekokul müdürü, bölüm başkanı gibi akademik yöneticiler atamayla değil seçimle belirlenmelidir. Üniversitelerin özerk anayasal kurumlar olarak akademik programlarını ve araştırma politikalarını öğretim elemanlarınca ve veya üniversite kurullarınca kararlaştırılarak belirlemesi bilimsel özgürlüğün ve yaratıcılığın şartlarındandır. Ne var ki, atanmış rektör ve yardımcıları 149 gündür bu ilkeleri ihlal ediyorlar. İçi boş ve dayanaksız gerekçelerle üniversitemizin çoğulcu, katılımcı, eşitlikçi ve müzakereci bir kamusallığı ilke edinen işleyişine despotik ve antidemokratik müdahale ve yetki gasplarıyla zarar veriyorlar. Ne yazık ki her gün yeni hasarlarla karşılaşıyor, bunları kayda geçiriyor ve bunlara karşı doğru olanı savunmaya devam ediyoruz. Bizim olanı, kamusal olanı, toplumun olanı savunurken gücümüzü Boğaziçi'nin 158 yıllık kesintisiz geleneğinden ve bunun son 50 yılını belirleyen kamu üniversitesi pratiğinden alıyoruz. Buraya öğrenci, hoca, çalışan, mezun ve Türkiye toplumuna ait birer birey olarak geldiğimizde yüzümüzü hamasete, kof ve gerçek dışı vaat ve tehditlere değil, bu kurumun her hücresine işlemiş olan kapsayıcı, kucaklayıcı ve zenginleştirici bir kurumsal bellek ve bilince dönüyoruz. Bunu yaparken yuvamıza verilen zarar ve hasarı tamir etmeye girişeceğimiz müşterek gelecekten güç alıyoruz. Sırtımızı döndüklerimize soralım. Kurumuna sahip çıkan üniversite bileşenlerine yaptıklarınız ve yapacaklarınızla Boğaziçi'ni arzuladığınız gibi bir artık bilim merkezi, bir girişimci fabrikası haline getirebileceğinize gerçekten inanıyor musunuz? Keyfi ve anlamsız hamlelerle okulun en sevilen hoca ve derslerine set çekebilecek misiniz? Emekli ve veya sözleşmeli hocalarımızı hak ettikleri ödemelerden ya da belgelerine koyacağınız imzalardan mahrum bırakarak Boğaziçi'nden vazgeçirebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Bu dönem ders vermiyorlar diye kampüse aldırtmadığınız ve parçası oldukları projelerde çalışmalarını zorlaştırdığınız yarı zamanlı hocalarımız ancak yarı açık hapishanelerde görülecek yeni kampüs girişlerinden yılıp çekilecekler mi sanıyorsunuz? Kampüse alınmayan mezunlarımız ve adli kovuşturmalar ve veya kurumsal disiplin soruşturmalarıyla bunaltılan öğrencilerimiz, kameralar, sivil polisler ve özel güvenlik karşısında kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz demeyi yavaşça bırakacaklar mı sanıyorsunuz? Bunun mümkün olmadığını anlamak için 100 değil tek nöbet yetmeliydi fakat zararı yok. Boğaziçi'nin bileşenleri olarak gerekirse 1000. nöbette de burada oluruz. Bunu anlamak için gerekirse 1000 fırsatınız daha olur. Şimdilik her hafta söylediklerimizi şu andaki 100. nöbetimizin sonunda da tekrar edelim. Üniversitemizde tüm birim, fakülte ve enstitülerin müdür ve koordinatörleri seçimle göreve gelmelidir. Şeffaf ve demokratik yollardan belirlediğimiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü müdürlerimiz bir an önce görevlerine atanmalıdır. 100. nöbetimizi bitirirken her zamanki talebimizi de unutmayalım. Bir kez daha, 100. defa atanmış Melih Bulu, Gürkan Kumbaroğlu, Naci İnci, Fazıl Önder Sönmez'in bir gecede kurulan hukuk fakültesine atanmış Selami Kur'an ve görevlendirilmiş Muzaffer Eroğlu'nun istifasını talep ediyoruz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz.
Boğaziçi haberlerinden de böyle 100. iş gününde yapılan direnişin devamıyla ilgili gelişmeleri takip etmeye ve size de duyurmaya düzenli olarak çalışıyoruz. Bu da öyleydi. Bu şekilde de bitirmemiz mümkün. Bitirirken de size daha önceden Açık Radyo'nun destek özel yayınlarında stüdyoları açıkken kullanabildiğimiz imkanlarda canlı yayından yapılmış özel yayınlardan parçalar da dinletmeye çalışıyoruz. 2015 yılında, yani bundan 6 sene önce kayıtta Pia Tango grubunun Libertango yorumuyla veda edeceğiz. Onu dinlerken de biz kendimiz de veda edelim. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Ve tedbirleri elden bırakmamanızı bir kez daha size söyleyerek dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.